İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Yahya Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam, Doktor Oktar Hocam, Akın Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ayrı zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Nasıl başlamak istersiniz hocam?
Hocam bugünlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir sempozyum vardı. Dün ve bugün vardı. Yani gerçekten ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Yani bu kadar bir bilgisizlik olduğunu hani tahmin ediyordum da en azından hani bir şeyler söylenebilir diye düşünüyordum. Gerçekten hani ne kadar bilgisizse o kadar iddialı oluyor evrimciler. Evrim konusunda. Bunu gördüm. Ve orada mesela işte röportaj yapılıyordu. Mesela örnek vereyim. İşte röportaj yapılırken ben dedim hani benle de röportaj yapın, ben de konuşmak istiyorum dedim. Orada cevap olarak siz zaten yeterince anlatıyorsunuz dedi. Cevap olarak. Ve röportaj yapılmadı mesela. Orada mesela hocalarla konuşuyoruz.
Ama iyi seyrediyorlar demek ki. Öğreniyorlar evet. Yani.
Takip ediyorlar.
Tabii tabii biliyorlar. Aferin size, seyrediyorlarsa şimdi. Yani evet. Güzel bir şey. Yanlış bir şey değil o.
Şimdi yalnız şöyle bir durum var. Tamamen baştan sona yanlış bilgiler aktarıldı. Mesela hocalarla konuşuyoruz. Hocalar belli bir süreden sonra ağlamaklı bir surat ifadesine bürünmeye başlıyorlar. Söylediğimiz şeylere kesinlikle cevap veremiyorlar. Yani işte ara geçiş fosilleri olsun, proteinin yoktan nasıl oluşabileceğiyle ilgili olsun. Bütün konuları sorduk. Hiçbir şekilde bir cevap verilemiyor. Yani tamamen kaçamak cevaplarla atlatılmaya çalışılıyor. Dawkins bugün telekonferansla katıldı. Baştan sona yanlış şeyleri anlattı. Şimdi hepsini anlatacağız teker teker inşallah. Ve insanları tamamen aldatmaya yönelik. Mesela örnek verelim. Bir tanesiyle başlayabiliriz. Dedi ki Dawkins, Kambriyen döneminde canlılar adeta elle konulmuş gibi tarih sahnesine çıkıyor dedi. Yani sanki bir anda elle konulmuş gibi canlıları buluyoruz dedi. Bu tabii yaratılışçıların hoşuna gidiyor dedi. Benim bu sözümü de almışlar, kullanmışlar dedi. Ama dedi hesap edemedikleri bir şey var dedi. Mesela Kambriyen döneminden de önce canlılar yaşamıştır. Ama kemikli canlılar olmadığı için fosilleri kalmamıştır dedi. Şimdi ufak bilgiyi bile bilmediğini veyahut da bilmezden geldiğini gösteriyor. Yani yumuşak dokulu canlılara ait milyon hesabıyla fosil var. Artı yumuşak dokulu canlıyı bırakıp bakteri fosili var. 3,5 milyar yıllık bildiğimiz mikroskopik bir canlı olan bakterinin fosili var.
Evet.
Ama Dawkins karşısında tabii tamamen bir kere despot bir sistem var bu sempozyum içerisinde, onu söyleyelim. Mesela aralarda tartışma bölümü diye bir şeyde bölüm yazıyor. Tartışma bölümü ne? Kağıtla soru alıyorlar. İstedikleri soruyu okuyup İstemedikleri soruyu vaktimiz kalmadı deyip okumuyorlar. Dawkins'e sorduk, Aslı Tolun'a sorduk, Ergideniz Öztürk'e sorduk, hepsine sorduk. Hiçbir şekilde sorduğumuz sorulara cevap verilmedi. Orada evrim konusunda bilgisi olmayan kişilerin sordukları sorular özellikle seçilip onlar üzerinden espri yapılıp konu kapatıldı. Mikrofonla söz verilmedi mesela. Mikrofonla söz verilir. Normalde bir sempozyumda veyahut da konferansın tartışma bölümünde mikrofon vardı değil mi? Oradaki görevli elinde mikrofonu tutar. Söz verilen kişiye götürür, mikrofonla soru sorulur, buna cevap verilir. Böyle bir şey kesinlikle izin yok.
Çünkü onu bir kere yaptılar Roma'da. Evet. Ondan sonra bir daha mikrofonu...
Dilleri yandığı için.
Mikrofonu geri aldılar, geri almaya kalktılar. Öyle bir konu yok yani.
Evet, yani sonuçta söylenecek tek bir cümle bile oradaki anlatılanların safsatılığını tamamen ortaya çıkaracağı için böyle bir şey kesinlikle girmiyorlar. Dawkins'in anlatımlarına bakıyoruz. İşte özellikle hocamızdan bahsetti. Hocamız nedeniyle Türkiye zaten bitmiş dedi. Yani Türkiye'de durum çok kötü diyor yani kendisi açısından. Ondan sonra Amerika'yı biz biliyorduk sadece dedi. Harun Yahya nedeniyle dedi. Britanya ve Avrupa'da da aynı şeyleri artık gözlemliyoruz dedi. Herkes yaratılışı savunmaya başladı dedi. Tabii kendisi kötü bir şey olarak yorumluyor bunu.
Evet.
Ondan sonra İslami kanallarda Harun Yahya'nın evrimle ilgili belgeselleri gösteriliyor dedi. Buna şahit oldum dedi, çok üzüldüm dedi, rahatsız oldum dedi. Tabii ben bunları Müslüman kardeşlerimize müjde olarak söylüyorum. Kendi söylediği bir şey. Onun haricinde tabii pek fazla, çok fazla konudan bahsedildi. Detaylarıyla anlatırız şimdi inşallah.
İnşallah.
Mesela şeyle başlayabiliriz. Doktor hocam bu konuda detaylı bilgili, ben söylediği bir şeyi söyleyeyim. Onunla anlatmaya başlayabiliriz. Mesela gözün bir kör noktası var. sinirlerin geçtiği bir bölüm var. Bu bölümde algılayıcı hücreler yok. Fakat beyin bunu kendisi tamamlıyor. O açığı kapatıyor. Mesela bunun haşa bir hata, tasarımda bir hata olduğundan bahsetti. Tabii bunu doktor hocam daha detaylarıyla biliyor, anlatırsa bize.
Tam tersi, mükemmellik bu. Yani hakikaten kör noktayla biz, ve aslında filmde de göstereceğim birazdan. Bayağı büyüktür yani, böyle gözün küresi şöyle ise bu kadar bir kablo çıkıyor arkasından. Yani biz karşıya baktığımız zaman mesela 4-5 metre ötedeki bir duvarda her iki göz böyle yaklaşık 1 metre çapında böyle kocaman bir yeri görmüyor. İki ayrı, çünkü iki ayrı göz kör noktası farklı yerlere geliyor, böyle simetrik değil. Böyle birer metre çapında kocaman iki alanı görmüyoruz. Şimdi bir düşünelim, mantıken düşünelim. Mesela bir yazıya bakıyorsunuz. Yazıyı tam olarak görüyorsunuz değil mi? Şimdi orada yazının içinde görmediği kelimeler var beynin. Neye göre yama yapıyor? Yani bilmediği bir şeyi nasıl doğru tamamlar? Çünkü öbür gözle baktığınız zaman da aynı şeyi görüyoruz biz. Değil mi? Bir bakıyoruz, bir cümleyi okuyoruz. Öbür gözle baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Doğru olarak da bilmediği bir cümleyi doldurabilir mi beyin? Yani beyindeki atomlar. Tabii ki dolduramaz. Allah aslında şunu gösteriyor bize. Mesela kornea şeyin önünde, retinanın önünde damarlar var hakikaten. Damarları da biz görmemiz gerekiyor. Yalnız kör nokta değil. Böyle damarların olduğu bir yer orası. Damarlar ışığı geçirmiyor. Bizim damarları görmemiz gerekiyor. Yani görüntümüzde damarların olması gerekiyor. Damarların arasından görmemiz gerekiyor. Evet. Kocaman da kör nokta olması gerekiyor. Hiçbir şey yok. Nerenin hatası? Ya mükemmel bir görüntüyle karşı karşıya. Evet. Dawkins'in bilmediği gerçek şu. Yani onu anlamıyor tabii. Yani asıl gören göz hangi göz? Yani dışarıdaki göz kör. Dışarıdaki göz görmüyor ki. Bu bilimsel bir gerçek. Asıl içeride gören bir göz var. Ve o gözün gördüğü görüntüyü yaratan bir yaratıcı var. Dawkins'in anlamadığı nokta bu. Evet. Yoksa en ufak bir kusur yok. Çünkü görüntüde kusur var mı? Biz ona bakarız. Yani görüntüde kusur yok. Allah onu gösteriyor, gücünü gösteriyor yani. Oradaki kör nokta var, damarlar var ama Allah onu göstermiyor. Görüntü mükemmel olarak yaratılmış. Zaten o gözün görmediğinin de bir delili aynı zamanda. İçeride elektrik sinyalleri var, kapkaranlık. Zaten dışarıda ışık yok. Bu da bilimsel bir gerçek. Dawkins bunu da bilmiyor. Evet. Yani dışarıda bir ışık yok ki. Yani şimdi şöyle düşünelim, teknik olarak da düşünelim. Karşımızdan bize sürekli olarak foton geliyor. Ama böyle aralıksız foton sinyali böyle. Ama bunların böyle katrilyarlarcası. Fotonlar o kadar ufak ki elektronlardan da daha ufak parçacıklar. Aralıksız geliyor bize. Ama bizim görüntümüzde kenarlar var, şekiller var, derinlik var, fark var. O da foton gönderiyor, o da foton gönderiyor. Fotonun rengi yok ki. Fotonda kırmızı, yeşil foton diye bir şey yok. Evet. Sadece foton geliyor ama biz 3 boyutlu hatta hareketli görüntüyle muhatabız. Yani bunların hepsi bize bilimsel olarak görenin göz olmadığını, içeride gören ve asıl gözün varlığını ispatlıyor. Tıpkı rüyada olduğu gibi. Rüyada da o zaman kör nokta var, kör noktanın şeyi mi var o zaman karşı alanda? Bir hata mı görüyoruz var, rüyada? Evet. Gene görüntü var. Yani ne kör nokta var ne göz var. Gören bir varlık var işte. Gözü olmadan gören, kulağı olmadan duyan bir varlık. O zaten materyalizm ve Darwinizm kökünden ortadan kaldırıyor. Dawkins bu konuya hiç girmiyor. Girse çünkü zaten bunu söyleyebileceği bir şey yok ki. Bir teknik bir gerçek bu. Beynin içindeki, hiç çıkamadığı beynin içinde yaşıyor yani. Bir kere bilimsel diyorlar yani, bilimsel olarak biz, bilim öyle demiyor, biz şuna bakarız diye. Ya kardeşim sen hiç içinden çıkamadığın beynin şu kadarcık yerinde yaşıyorsun zaten. Dışarıda ne olduğunu test edemezsin ki zaten, dışarı çıkamadığına göre, dışarıya çıkıp bakma imkanın olmadığına göre, ve hayatın boyunca çıkamadığına göre, dışarıda neyin var olup olmadığı seni zaten ilgilendirmez. Biz algılarımızla muhatabız, biz ona bakarız. Yani mükemmel bir görüntü var. Hiçbir eksiklik yok. Ne kör nokta var, ne damar var, ne bir şey var. Onu Allah yaratıyor zaten. Bu görüntüyü biz yaratmadığımıza göre, değil mi? İnsan kendi kendine yaratamayacağına göre, bunun yaratıcısı var. Bu sistemin yaratıcısı var işte. O sistemin yaratıcısına biz Allah diyoruz. Ve o sistem de kusursuz bir sistem. Yani hocamız hep diyor, bu böyle bir görüntüyü hiçbir teknolojiyle elde edemezsin zaten. Böyle bir şey imkanı yok. Yani kusursuz bir görüntü böyle. Rengarenk, mükemmel detaylar böyle. Her şey gösterilmiş böyle. Kenarlar, hareket, değil mi? Mesela hareket kesik kesik olabilirdi. Görüntü bir şeyde, bazen bilgisayarda oluyor ya böyle, görüntü gidiyor geliyor, bir kararıyor, bir aydınlanıyor, bir şey oluyor falan. Hiç olmuyor bu. Hep mükemmel. Nereye baksan net görüyorsun. Ayrıca hani fotoğraf makineleri olur ya böyle, yüze odaklanıyor mesela. Yüze odaklama sistemleri var. Arka görüntü tamamen flu çıkartıyor. Onun için yeni sistemler geliştirmeye çalışıyorlar. Bütün her yere işte odaklanacak ayrı ayrı bilmem kaç parça odaklama sistemi falan. Göz zaten milyonlarca yıldır, hatta 500 milyon yıldır çünkü ilk göz o şekilde mükemmel görüyor.
Evet. Maşallah.
Daha biz bunu artık tabii...
Ergideniz evet. Üstoy'u, şimdi göz deyince aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Ergideniz Üstoy'la konuştuk. Ergideniz Üstoy'a şunu söyledim. İşte yavaş yavaş gelişmelerden bahsediyorsunuz dedim. Kambriyen devrinde trilobit isimli bir canlı var dedim. Ve en eski canlı bu dedim yani omurgalılar arasında. En eskisi dedim. Bunun zaten 8000 petekli gözü var dedim. Ergideniz Üstoy'un sorduğu soru şu. Bu canlıya ait fosil var mı dedi.
Ergideniz Üstoy tabii.
Yüzlerce evet. Var dedim. Yüzlerce fosil var dedim. Ama göz fosil kayıtlarında kalmaz ki dedi bu sefer de. Doktor hocam bize gösterebilirse eğer trilobit fosili varsa görelim onu. Çünkü çok bilinen bir canlıdır. Hani normal biyolojiyle ilgilenmeyen bir insan bile trilobiti, hatta bunun böyle fosillerini normal satıyorlar zaten sokakta. O kadar fazla var ki trilobite ait. Yani normal böyle hani süs olarak kullanılması için falan satıyorlar. Bizde de var o fosillerden. Gözü zaten böyle katı bir yapı. Bakın ekranda görüyoruz şimdi.
Kalsit kristallerinden oluşuyor.
Kalsit kristallerinden oluşuyor.
Şuradaki fosil trilobit.
Evet. Evet, bu fosillerden yüzlercesi var ve 4000'er farklı farklı sayılarda tabii. 4000 bir tarafta, 4000 bir tarafta göz peteğinden oluşan, insan gözünden teknoloji olarak kat kat daha yüksek teknolojisi olan ve 500 milyon yıl önce yaşamış bir canlı. İnsan gözünden çok daha gelişmiş. Hı hı. Gelişmiş derken çok daha ileri
evet.
Teknolojiye sahip. Ve Ergideniz Üstoy trilobiti bilmiyor. Sorduğumuz zaman bu canlıya ait fosil var mı diyor. Fosil varsa gözün yapısı kalmış mı diye soruyor. Biz ne kadar bilgisiz olduklarını görüyoruz. Ya
bu gelişmeleri bilmeyen birinin evrimi savunması da normal aslında. Değil mi? Bu tabii gelişmelerden evrim... haberdar olmayan birisinin muhtemelen DNA'yı da bilmiyor olabilir. DNA'nın kompleks yapısını da bilmiyor olabilir.
Şey de bilmiyor olabilir. Elektron mikroskop bulundu. Evet. Yani genetik bilimi var. Sıra bunlar 1940'lardan hocamız diyor. Badem bıyık dönemden kalma bilgileri var bunların. Ya iki çeşit şey var. Biri Dawkins gibi bunları bilenler ama bilmezlikten gelmeye çalışanlar. Mesela şimdi Dawkins'e soruyorlar faydalı mutasyon var mı diye. Cevap vermiyor. Çünkü biliyor olmadığını. Bizim yerli evrimcilere soruyorlar. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Onlar faydalı mutasyon olmadığının bilmediklerini bile bilmiyorlar. Yani böyle. O kadar bilgisizler.
Zaten bilmediği derecede iddialı olunuyor evrimde. Ben onu gördüm. Mesela öğrenciler zaten sıfır bilgi. Birçoğu. Yani hiç bilmiyorlar. Hiç bilgileri yok. En iddialılar öğrenciler. Sonra şeyler daha iddiasız. Onu söyleyeyim. Sempozyumu verenler daha iddiasız. Yani öyle gitgide şey yapıyor. Yani evrimi bilen kişilere bilme derecesi arttıkça iddianın derecesi azalıyor.
Kesinlikle. Aslında onlar evet. İnanmıyorlar evrime. Yani evet. Öyle bir konu olmaz. Mesela objektif biri olsa. Ergi neydi? Deniz Özsoy. Objektif biri olsa. Mesela sen dediğin anda ya trilobit fosili var. İlk göz. 3000 petekli bu şekilde birdenbire ortaya çıkıyor dediğin anda ha der. O zaman da evrimleşmemiştir der değil mi? Hemen onu söyler. Yani bilmediği bir şeyi bilmemek değil öğrenmemek ayıptır derler. Öğrendiği anda hemen kabul eder. Etmiyor. Aslında biliyor onlar. Yani evrime hiçbir kimse samimi olarak inanmaz. Yani bu tesadüf saçmalığına mümkün değil inanması adamın. Yani aklı başında bir adam. Eğer akıl sağlığı yerindeyse, eğer Ergi Özsoy'un akıl sağlığı yerindeyse mümkün değil evrime inanmaz. Veya Dawkins keza. Mesela bunların bütün kitaplarında ve makalelerinde hep itiraflarla karşılaşıyoruz. Dawkins evet. Kambriyen dönemini çok iyi biliyor. Kambriyen dönemini Dawkins, Darwin de biliyor. O dönemde Silüryen dönemi ismi veriyorlar. Söylüyor yani Silüryen dönemini inceliyor adam. Ya birdenbire diyor ortaya çıkıyorlar diyor bu evrimin aleyhine diyor. Ara geçiş formu hiç yoktur diyor. Hem mektuplarında diyor hem kitaplarında diyor. Ya defalarca söylüyor bunu. Dawkins de çok iyi biliyor. Zaten Kambriyen dönemiyle ilgili olarak ne diyor adam? Oraya diyor hiçbir evrim hikayesi olmadan sanki oraya yerleştirilmişler gibi. Ne demek bu? Yaratılmışlar demektir. Evet. Onun için zaten uzaylılar getirdi vesaire gibi fikirlere sapıyor. Yani hiçbir Darwinist, yani hiçbir yerinde dünyanın, hiçbir Darwinist, yerlisi ecnebisi, yerlisi yersizi, hiçbiri gerçekten Darwinizme inanmaz. Mümkün değil. O onların bir yalan söyleyeyim. Söylemeleri yani.
Bir şey daha söyleyeyim. Bizim yerli evrimcilerin tamamına ilk hücrenin oluşumu ile ilgili sorduğumda yavaş gelişmelerle olur diyorlar normal cevap olarak. Ben de şunu söyledim yani Dawkins'in son açıklaması var. Doktor hocam da bilmiyorum var mı hazırlayabilirse de tekrar gösterebiliriz onu.
Hangisi?
Uzaylıların yapmasıyla ilgili. O açıklamasını söyledim Dawkins'in. Bakın dedim, Dawkins'in son açıklamasında canlıların yavaş gelişmelerle değil, bir anda hücrenin dünya dışı varlıklar tarafından bırakılabilmiş olacağını söylüyor Dawkins dedim. Ben o açıklamasını duymadım dedi. Tamamı.
Tamam, biz göstermişiz. Onlar size izliyordur zaten bizi.
Bakın bundan nasıl bilgileri olmaz?
Şimdi eve koşup hemen televizyonun başına geçmişlerdir. Çünkü nasıl cevap vereceğimizi bilmedikleri için. Ergi Deniz Soy, Aslı Tolun, Ali Demirsoy, efendim Ender Elbecoğlu hepsi seyrediyordur, izliyordur bizi. Bakalım var mıymış yok muymuş. Sesini evet. Pardon. Evet, neden öyle soruyorsunuz diyor. Peki öyleyse nasıl yaratıldılar diyor.
By a very slow process.
Şimdi bir filozof edasıyla başladı. Çok yavaş bir süreç ile büyük buluş yapmış gibi. Nasıl başladığını kimse bilmiyor diyor. Halbuki biliyoruz biz 3,5 milyar yıl önce birdenbire canlı hücresi çıkıyor. Dawkins bunu bilmiyor ama herkesten daha iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Şimdi evet, gebelemeye bak. Ne çeşit bir olay olması gerektiğini biliyoruz diyor. Neymiş o bakalım? Hayatın kökeni ne tür bir olayla başlamış olması gerektiğini biliyoruz. Neymiş o olay? Bu kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan ilk molekülün ortaya çıkmasıyla oldu. Yani bu ribozim denen enzimler var. Böyle hakikaten kendi kendine enzim görevi gören, kendi kendini kopyalama, ama onun olması için 700 tane protein, DNA bütün canlı hücresi gerekiyor. O da sadece canlı hücresinde oluşabiliyor.
Yani bir de o ilk şey molekül nasıl çıktı ortaya? Bir de o önemli. Yani o
zaten bilmiyoruz diyor. Evet, bilmiyoruz diyor zaten. Öyle bir konu yok. Ama onu der demez hemen orada geçiştiriyor zaten. Hemen uzaylılara geçiyor ondan sonra. O nasıl olmuş diyor. O da sıkıştırınca şimdi cevabı bakın. Bilmiyoruz diyor.
So you have no idea how it started.
Hiç kimse, ben de bilmiyorum diyor.
Bizim bir saniye burada bir duralım. Evet hocam. Ya bizim yerli evrimcilere sorduğum zaman yani olur diyor yavaş gelişmeler. Mesela Ender Elbacıoğlu'na bir soru sordum ben. İşte mutasyonlar bu kadar yoğun oluyor madem. Şu an mutasyonlara baktığım zaman canlılar işte 3 bacaklı, 2 kafalı, işte 4 kollu oluyor dedim. Niye dedim bu kadar yoğun mutasyon varsa geçmişteki fosillerde rastlamıyoruz 5 bacaklı kurbağa fosiline? Yani ben biyolog değilim dedi. Onun cevabı vardır herhalde. diye bir cevap verdi.
Cevabı yani vardır herhalde.
Böyle bir şey, yani hiçbir şey bilmeden nasıl yola çıkılır? Demek ki bir art niyet olması gerekiyor. Bilgim yok, bilgim yok, bilmiyorum.
Başkaları cesaretlendiriyor herhalde. Hadi çık anlat diye.
Bakalım Ender Elbecoğlu'na. Hayatın başlangıcını, Ender Elbecoğlu'na demin şeyi gördük, uzaylılar diyor Dawkins. Şimdi bizim yerli evrimciye soruyorlar Ender Elbecoğlu'na.
Nasıl etkisini tarif eder misiniz bana?
Hayat nasıl başlıyor diyorlar. Nasıl diyor, bir anlamazlıktan geliyor önce.
Onu söyleyeyim. İlk başlangıcıyla ilgili adam mı, nasıl, ona yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil. Tabii tarif edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor. Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var.
Evet, bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var. Şimdi bakın birazdan ne diyecek, hangi deneyler var diye geliyor.
Kitabımızda da onu şey yaptık.
Kitabımızda onu şey yapmış, hangi kitapta o deneyleri.
Şu anda bilim henüz bunu canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Kitabında şunu şey yapmış. Ama bilim bunu ortaya çıkarmış değil. Evet. Devam ediyor şimdi Ender Elbacıoğlu.
Evet, yani orayı bilmiyorsunuz. Nereden bileceksiniz?
Bilmiyorsunuz yani. Nereden bileyim diyor. Ne oldu, kitabında şey yapmıştı onu. Kitabını nereden bildiğini yazmış.
Hayır, cümlenin devamında sanki açıklayıcı bir şey getirecekmiş gibi konuştu. Hani kitabımızda evet, onda bahsettik diyor. Bilim daha açıklayamadı diyor. Ondan sonra evet, da cevap olur.
Devam edelim.
Yani bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz? Sistemi bilmediğim bir şey değil.
Biraz önce nereden bileyim ya dedi. Şimdi bilmediğim bir şey değil diyor. Bakalım neler diyecek daha.
Evrim kuramı artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Ama yaşamın nasıl başladığını söyleyin o zaman. İlk.
Şimdi evet, yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2, 4 kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır. İşte. Doğru söyledi. Bak ilk defa çok iyi bir soru soruyor. Bilim yapıyorsanız dedi. Hayır dedi. Yapmıyor bilim. Yani pagan değil. Çok net olarak tabii bu bir pagan değil. Sümerlerden kalma bir şey böyle. Sümerler bunu demiş. Ya ben de diyor kardeşim Sümerlere inanmak istiyorum diyor. Tamam. Kimse bir şey demez. Dürüst söyledi değil mi? Bilim herkes duydu. Ben duydum siz de dediniz değil mi? Bilim yapıyor musunuz? Hayır dedi. Ya çok yapmıyor bilim.
Yiğit Bulut da çok güzel yerinde sorular çok soruyor. Bilmediğiniz şeye nasıl inanıyorsunuz diyor.
Tabii yani o zaten biliyor evrimin olmadığını. Mesela şimdi nerede kimse gibi ben de bilmiyorum diyor değil mi hayatım? Halbuki öyle değil ki yani fosil bilgileri, paleontoloji bilgileri Avustralya'da Chert bölgesinde 3,5 milyar yıllık, 3,6 milyar yıllık siyanobakteri fosilleri birdenbire ortaya çıkıyor. Somatolitler var böyle dalgalı bir yapı oluşturuyor bunlar. 3,5 milyar yıllık hatta biz yayına da getirdik 2 milyar yıllık olanlarını bizim elimizde var o fosillerden. Onu yayınlara gösterdik. 3,5 milyar yıllık olanları ilk ortaya çıkanlar. Siyanobakteri, mavi yeşil algler fotosentez yapabilen bakteriler. Yani fotosentez o kadar gelişmiş bir sistem ki güneş ışığını alıyor. Onunla oksijen, enerji elde ediyor. Değil mi? Mükemmel bir sistem. Yani laboratuvarda bu evet. Taklit dahi edilemiyor. Daha yeni anlamaya çalışıyoruz. Yani bilim dünyası anlamaya çalışıyor fotosentezin nasıl tam olarak işlediğini. Ve bu 3,5 milyar yıl önce birdenbire ortaya çıkıyor. Bu Nature'da yayınlandı. Bütün dünyada yayınlarda var. Her yerde var. Yani bilimle ilgilenen biri bunu hemen bilir. Herkesi. Evet. Yani yayınları da çıkardık, biz gösterdik. Bizim yayınları izleyenler de bilir. Ender Ali Vücubuğlu bunu bilmiyor mu? Bilmiyor olabilir. Tamam. Bir şey demeyiz bir yani. Hakikaten haberi olmayabilir. Zaten diyor ki bilimle uğraşıyor musunuz diyor. Hayır diyor.
Bu yayın yani, sahibi zaten.
Ama yani biliyor da söylemiyorsa şey ikisi de birbirinden rezalet. Yani tam bir kepazelik. Ya bilmemek de burada ayıp. Herkesin bildiği bir şey bu. Evet. Bilip de söylememek o daha da ayıp. Zaten yani böyle. Ama yani hiçbir evrimci evrimin olduğuna inanmaz. Zaten bakın nasıl zırvalıyor. Evet. Yani orada evet. Mesela hakikaten o güne kadar evrime inanmış olsa orada dürüstçe cevap verir o zaman değil mi? Anlaşılır o yani. Samimiyetinden anlarsınız bir insanın. Ya bilmiyordu. O an öğrenir doğrusunu hemen kabul eder. Şimdi burada hep kıvırıyor. Bir biliyorum diyor, bir bilmiyorum diyor, bir nereden bileyim ya diyor. Biz bunu kitapta deneyler var diyor. Hangi deney var deyince ya ne deneyi var diyor. Nereden bileyim ya diyor falan böyle. Hazır oldu açık yani tabii. Samimi değil. Yani hiçbir evrimci evrime samimi olarak inanmaz.
Onun haricinde tabii pek çok iddia oldu. Mesela işte tavukların timsahlardan geldiğini kimse söylemedi diyor. Dawkins. Yani evrimciler arasında yok mu? Bir tane sıçramalı evrim iddiacısı var. Sürüngen evet. Yumurtasından bir anda kuş çıktı diyor. Bunu kimse
şimdi,
söylemedi.
Şimdi İnanılmaz Canlılar diye bir kitap yazıyor. Incredible evet. Monsters diye.
Bir de Dawkins'in şöyle bir taktiği var. Onu söyleyelim. Tabii oradaki öğrencilerin belki bir kısmı bilmiyor olabilirler. Onlar öyle espri olarak algıladılar. Yaratılışı savunan kişilerin söylemediği saçma bir şeyi ortaya atıp o saçma şey üzerinden espri yapıp çürütme yoluna gidiyor. Mesela yassı solucanlar diye bazı canlıların var olduğu bulunmuş. Mesela bir yaratılışçıya sorarsanız bütün canlılar aynı anda yaratılmıştırlar diyor.
Yok kimse öyle bir şey
hiç öyle bir şey diyen birisi biz rastlamadık. Yani biz öyle bir şey söylemiyoruz.
Hayır şunu söylüyor. Yani Hristiyanlarda bir inanç var ya yanlış tabii. 6000 yıl dünyanın geçmişi diyorlar. Evet. Zaten hocamız dedi onları eziyorlar. Yani onları zaten kimse kale almıyor. Evet. Onlarla hatta Dawkins dalga geçiyor. Yani ne var diyor yani 500 milyon yıllık fosil var diyor. 1 milyar yıllık fosil var diyor. Ne 6000 yılı diyor onlara. Evet. Halbuki öyle değil tabii ki yani. 3,5 milyar yıllık evet. Fosil var. Dünyanın ömrü 4,6 milyar yıl. Big Bang'ten itibaren 14-15 milyar yıl daha Big Bang ile yaratılış, evrenin yaratılışından itibaren 14 milyar yıl. O söyledikleri doğru değil. Ama o hep onları hedef alarak konuşuyor. Bakın hiç dikkat ederseniz hocamıza karşı bir şey söylemiyor. Çünkü hepsini söylediğin doğru olduğunu biliyor. Mesela yaratılış atlasına hiç cevap vermiyor. Orada bir tane oltanın ucundaki maket bir fosili gösteriyor. Evet, halbuki onu hocamız onu bilhassa koydu oraya. Gel bili bili diye böyle o Dawkins böyle oltaya bir anda yakalandı. Yakalandı çıktı. Öyle bir tanıttı ki yaratılış atlasını. Yaratılış atlası böyle.
Ya A'dan Z'ye incelemiş.
Evet.
Olması gerekiyor.
Mesela değil ne olması gerekir? Siz? Şimdi Dawkins bilim adamı olsa. Burada açtığınız zaman mesela ne görüyoruz? Şuradan bakalım bir tane fosil seçelim. Çekirge fosilini görüyoruz burada bakın. Kaç milyar yıl, milyon yıllık? 108 milyon yıllık çekirgenin aslı var. Burada da fosili var. Birebir aynı. Hiçbir fark yok. Aralarında bir fark yok. Şimdi mesela ne beklenir bir evrimciden? Böylesi gerekir ki, bakın burada çekirgenin günümüzdeki hali bu. Fosille işte çekirge fosili o veya başka fosil var. bakın arasında fark var, değişim olmuş, yani evrim geçirmiş diye bir cevap vermesi gerekir değil mi? Hiç böyle bir cevap yok. Hep oltaya takılmış, o oltayla debelenip duruyor böyle. 45 dakika program yapıyor yaratılış atlasıyla. Bir tane cevap yok. Neden? Biliyor yani hocamızın doğru söylediğini. Mesela proteinler konusunda da bu proteinlerin tesadüfen olduğunu iddia ediyordu. Bütün kitaplarında iddia ediyor hatta. Hatta böyle saçma sapan açıklamalar koymuş. Böyle bilmem ne Wiesel bilmem ne olduğunda diyor, bunlar harfler kendine geldiğinde diyor, bundan cümle olur gibi ipe sapa gelmez izahları var. Halbuki orada bir program kurmuş. Yani orada da yaratılışı anlatıyor aslında. Proteinin neden tesadüfen olamayacağını anlatıyor kitabın içerisinde. O cümle diyor, sadece doğru harfler geldiğinde diyor, doğru harfi seçer diyor. Ondan sonra onları yan yana dizer diyor. E bu ne demek? Akıl var demek. Akıl, yani mesela bizim yerli evrimciler de diyor ya, mesela Hamlet var diyor. Hamlet diyor, sadece bir daktilonun tuşlarına maymun bastığında diyor, o Hamlet'in doğru harflerine bastığında diyor, Hamlet'i yazdırır diyor. Yiğit Bulut da diyor ki, peki diyor, Hamlet nasıl var diyor. Tamam mı? Hamlet'i yazdıran bir sistem var. Zaten burada şunu anlatıyor, yaratılışı anlatıyor. Hep böyledir. Orada Hamlet var. Yani Hamlet'i protein olarak varsayalım. Proteine karşılık onu kullanıyor zaten. Hamlet bir proteinin kodu. Nerede var? Orada daktilo örneğinde doğru tuşlara bastığında yazdıran DNA'da var. DNA'yı söylüyor. Yani DNA var diyor. DNA'daki dizilimi var diyor proteinin. Çünkü proteinleri siz yan yana bıraktığınızda DNA olmazsa sadece mesela peptit bağlar olsa hiçbir şey ifade etmez bu. Doğru dizilimde olması gerekiyor. Bu da DNA'da var. Orada diyor, o diyor daktiloya programlanmış, yani DNA'da var diyor. DNA var diyor birincisi. Onu diyor doğru tuşlara bastığında diyor yazdırıyor onu diyor. Kopyalama mekanizmalarını anlatıyor yani. Proteinler onu kopyalıyor ve protein haline getiriyor. Ama diyor bu diyor en baştan itibaren hepsi aynı anda var. Ne demek bu? Yaratılış demek işte. Evet. Yani hep yaratılışı anlatırlar bunlar ama biraz böyle lafları eğip bükerek karşı tarafın kafasını bulandırmak gibi bir şeyi yapıyorlar evet. Yaptıkları.
Bir şey daha söyleyelim şimdi. Aslı Tolu'nun konuşmasında şöyle bir şey söylüyor Aslı Tolu. Maymun benzeri canlılar işte geçmişte yaşamış insanlığı maymunun ortak atası diye isimlendirdikleri. Bunlar ellerini daha sık kullanmaya başlayınca diyor, bu sefer ayağa kalktılar diyor. Şimdi ben konferans arasında Aslı Tolu'nun yanına gittim. Hocam dedim, elleri daha fazla kullanmaya başlayınca bir canlının ayağa kalktığını söylediniz dedim. Elleri daha fazla kullanmaya başlayınca DNA'da nasıl bir değişiklik oluyor dedim. Çantasından telefonunu aldı, devam etti. Hiçbir şey söylemedi.
Bakın bu yani çok ilginç. Bu yani Darwin döneminden de kalma değil. Lamarck diye bir herif var. Darwin'den de önce yaşıyor. O söylüyor bunu. Yani bütün artık evrimciler bile kabul etmiyor bu Lamarck'ın söylediklerini. Ne diyordu o? Böyle ceylan benzeri canlılar kafalarını uzata uzata, geyik benzeri canlılar kafalarını uzata uzata antiloplar dallara yetişmeye çalışarak zürafa oldular demiyor muydu? Diyorlar. Bunu evet. Diyor. Bunu kimse kabul ediyor mu bugün artık? Etmiyor. Yani çünkü genetik biliniyor, moleküler biyoloji biliniyor. Aslı Tolun da güya genetikçi. Yani Boğaziçi Üniversitesi değil mi? Genetik hocası. Evet. Zaten kendi üniversitesine veriyor konferansı. Ellerini kullanarak maymun oldu. Yok ayağa kalktı maymun oldu. Yani bu zaten 200 yıldır kabul edilmiyor. Zaten... Bunu kimse kabul etmiyor. Yani Lamarck'ın söylediklerine evrimciler bile gülüyor artık. Aslı Tolun 1940'lı yıllarda da değil. 200 yıl geride kalmış.
Berna Albago da aynı soruyu sordum. O da oradaydı. Aslı Tolun oradan telefonunu alıp devam edince Berna Albago'da sordum. Bu nedir bu durum diye. Şu an dışarı çıkmam gerekiyor dedi. İkinci yarıdan sonra görüşelim dedi. Zaten ikinci yarıda göremedik kendisini. Evet. O da devam etti. O da cevaplayamadı. Yani
bunlar hep soru sorunca bugün havada çok yağmurlu. Benim şimdi bakkala gitmem lazım falan gibi
cevaplarla. Zaten bu sempozyumun objektif olmaması bu ne kadar bilgisiz olmalarından belli yani. Çünkü evet. Her seferinde böyle geçiştirerek işte kapalı kutu şeklinde sempozyumu verip hani bakın biz buraya geldik okuyoruz gidiyoruz. Hani bildiğimiz evet. Bir şey yok. Ama sürekli hocamın da az önce söylediği böyle bahanelerle hadi konferansı verdim hadi evli evine köylü köyüne. Yani objektif, tarafsız bir şekilde soruları kabul edip ve bunu bu konferansın içinde kabul ettiğin zaman zaten objektif olur. Ne kadar bilgisiz ve objektif olmadığını da böylece görmüş oluyoruz.
Burada evrimcilerin, bakın hep konuşuyoruz uzun süredir şu an. Dikkat ederseniz fosil bilimini es geçtiklerini görüyoruz. Yani fosillerle ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Zaten ellerinde bir delil yok ve fosillerden de bahsetmiyorlar fosil biliminden de. Neden? Çünkü bulduğumuz bütün fosiller, biraz önce Oktör Hocam gösterdi ya, dış hattısının içinden bir fosil. Ben de şimdi göstereceğim inşallah. Hepsi öyle yarım yamalak, hani iddia ettiği gibi sürecin olmadığını gösteriyor bize. E Darwin ne diyor? Eğer böyle bir süreç olmuşsa diyor, bunu sadece fosil katmanlarında bulabiliriz diyor, bunun ispatını, delilini. Evet. Sayısız ara geçiş formunu bulmalıyız diyor. O zaman da bulamamışlardı. Çünkü Darwin onu da söylüyor. Neden bulamıyoruz diyor. Sayılamayacak kadar çok katmanda yeryüzünü neden bulamıyoruz diyor fosilleri. Tabii o dönemde biraz ileriye bırakıyor olayı. Oradaki insanları ikna etmek için o dönemdeki. Günümüze kadar da fosil çıkarıldı. Yine tek bir fosil bile onların iddia ettiği gibi yarım yamalak canlı göstermiyor. Şimdi fosil biliminden bahsetmiyorlar. Ne diyorlar? Mesela Celal ne diyor canlı yayında? Aslan gibi canlılar vardı diyor.
Değil mi? Övgü olarak
yani
söylüyor.
Aslan gibi derler, aslan gibi delikanlı vardı. O aslan anlamda söylüyor. Aslan. Aslan gibi böyle canlılar
şimdi,
var, doğru. Aslan
yani
gibi.
Milyonlarca yıl öncesine yıl öncesiyle ilgili tahmin yürütüyor bakın. Çok vahim bir şey bu. Yani evet. Bir bilim adamının asla başvurmayacağı bir yol olması lazımken ilk başvurdukları yol olarak
süper
görüyoruz.
Süper bilgisiz bir davranış yani.
Evet, neden? Çünkü onların istediği gibi bir fosil bulamadıkları için. Evet. Bütün fosiller tam olarak yeryüzünün katmanlarında karşımıza çıkıyor. Bakın kaplumbağa fosili 54 milyon yıllık.
Maşallah.
İşte bu fosillerden dolayı fosil bilimini görmezden geliyorlar. Aslan gibi canlı vardı diyor. İşte maymun ayağa kalktı diyor. Tamamen tahmine dayalı konuşmalar yapıyorlar. Karides ve tropikal balık fosili 127 milyon yıllık. Bakın gördüğümüz gibi karides mesela daha çok bilinen bir canlıdır halkımız tarafından da. Gördüğümüz gibi yapısı aynen. Kendisini
evet.
Korumuş.
Evet.
127 milyon yıldır değişmemiş bakın. Timsah yine 100 milyon yıllık. Yani biz canlıların doğada nasıl ortaya çıktıklarını başka bir şekilde göremeyiz ki, bilemeyiz ki.
Evet.
Böyle esaslı yani en baştaki bilim dalını es geçmiş oluyorlar.
Evet. Mutasyonlarla ilgili mesela işte konuşuyoruz. Hı hı. Mutasyonlar nasıl yapmıştır diyorum yani burada Çağatay, bugün de Çağatay Tarhan isimli kişiyle konuştuk, o Habertürk'e çıkmıştı. Ve mutasyonlar nasıl yapabilir dedim yani mutasyonların sıfırdan bilgi üretip böyle dört harfli bir DNA mekanizması kurması gerekiyor. Sonra o mutasyonların yavaş yavaş mesela burnumuzun açısını, gözümüzün rengini, şeklini, kaşlarımızın sınırlarını, dudak yapımızı bu sıfırdan olmaz diyor. E sonuçta bir olmayan bir şey olması gerekiyor ilk başta. Ergin Ezoğlu da aynısını söylüyor. Sıfırdan olmaz diyor. E sıfırdan olmaması da yaratıldığını gösterir zaten olamayacağı. Bir de hep olan yapılar üzerinden konuşuyorlar. Bakın evrimcilerin yaptığı hep bu. Mesela zaten var olan mükemmel bir DNA sistemi var. Mesela insanda. İşte orangutana baktık diyor. 3.2 milyar genden şu iki gen birbirine benziyor diyor. Şu iki gendeki bir değişiklikle diyor o yapı o yapıya dönüşür diyor. İşte bu mutasyonlu olmuştur diyor. Şimdi ama diyorum mutasyon sizin tahmininiz diyorum. Çünkü değiştirecek başka bir mekanizma yok diyorum. Ama öyle tahmin etmek zorundayız diyor. Yani öyle demek zorundayız diyor bilime göre. Yani böyle bir zorunluluk yok. Değil kesinlikle.
Yok
yani bir mutasyonun bir canlıyı başka bir türe dönüştürmesi, başka yeni bir bilgi eklemesi söz konusu değil. Bu özellikle sorduğumuz soru şu önemli. Yani mutasyonlara uğrattığımız zaman orada mesela resimde de gösterdik. Ergin Özsoy mesela. Bu canlıları gösterdim. İşte 5 bacaklı koyun fosili var. İşte 4 bacaklı civciv ördek yavrusu fosili var. Neden bu fosillere rastlamıyoruz? Madem bu kadar yoğun mutasyon oldu. Çünkü bu kadar bilginin oluşması milyonlarca senede yoğun mutasyon gerektiriyor sizin iddianıza göre. Neden yok bu canlılardan fosil kayıtlarında dediğimde Ergin Özsoy'un verdiği cevabı söylüyorum. Yani hazır olsun herkes. O canlılar sakat olduğu için hemen yenmiştir. O yüzden fosilleri kalmamıştır dedi.
Yani kemikleri de tamamen şey yapıyor yani.
Bir tane mi kalmaz yani?
Kemiği de yiyor.
Daha kimse soruyorlar faydalı mutasyon olur mu diye. Ya, mutasyon Allah öyle bir mekanizma yaratmamış. Yani yeni genetik bilgi ekleyecek bir mekanizma yok. Bunların söylediği hakikaten mesela şunu söylüyorlar. Diyorlar ki duplikasyonu örnek verirler genelde böyle. Duplikasyon demek bir genin kopyasının aynısından bir tane daha olması. Şimdi şundan dolayı böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar. Bir genden bir tane daha olursa o ikinci genin aynısı olan bu genin aynısı olan ikinci gene bir mutasyon olduğunda bu fonksiyonunu kaybetse bile o canlı ondan zarar görmez mantığını ileri sürüyorlar. Halbuki bu da yanlış. Öyle olmuyor. Duplikasyonda bir genden bir tane oluştuğu zaman, bunun örnekleri var, kromozom duplikasyonları var, genetik duplikasyonlar var, hep zararlı oluyor organizmaya. Çünkü Allah öyle hassas sınırlarda yaratmış ki, bir genden iki tane olması, üç tane olması o canlının yararına olmuyor. Diyelim ki mesela bir hormon, tiroid hormonunun yapan genden bir tane daha oldu. Veya insülin hormonunu yapandan bir tane daha oldu. Veya herhangi bir enzimin bir tanesi daha oldu. O organizmaya muazzam zarar veriyor. Hangi canlıda olursa olsun. Çünkü iki katına çıkması üretimin bir kere zararlı. Kaldı ki o duplikasyon olup da onların iddiasına göre o DNA'nın herhangi bir yerine girdiği zaman içine girdiği bölgeye de zarar veriyor. Bir genin ortasına düştüğü zaman onu da tahrip ediyor. Kendisi de tahrip oluyor, onu da tahrip ediyor. Ayrıca genin etrafında onun aktivitesini düzenleyen bölgeler var. Promoter denen, enhancer denen böyle genetik aktiviteyi düzenliyor. Onlardan kopup ayrıldığı zaman veya başka bir genin o bölgelerine girdiği zaman muazzam bir tahribat meydana getiriyor. Nasıl bir tahribat biliyor musunuz böyle? Bir binanın üstüne dinamit atmış gibi. Yani darmakeşan ediyor ortalığı. Bir de o zarar vermese bile zararlı oluyor. Bir de ayrıca hiçbir delilleri yok. Mesela diyor ki hemoglobin oluşturan alfa ve beta zincirleri var. İki tane alfa, iki tane beta'dan oluşuyor. Biri 141, biri 146 amino asittir bunların. Şimdi bunlar kromozomun farklı yerlerine dağılmışlardır. Diyor ki, bu genden diyor, duplikasyonla diyor, zaman içinde oluştu diyor. Yani bir tane gen, delil yok. Tamamen uydurma. Mantığa da aykırı, bilime de aykırı. Hiçbir şekilde delil gösteremezler. Duplikasyon olur ama mutlaka zararlıdır. Yani hiçbir genin başka bir genden duplikasyon oluşması da mantıken de mümkün değil. Çünkü siz gende en ufak bir değişiklik meydana getirdiğiniz zaman bu kadar kompleks yapılarda eksonları var, intronları var, ayrı ayrı böyle bir harf değişikliği bile genin aktivitesini tamamen ortadan kaldırabiliyor. Dolayısıyla hiçbir delile dayanmayan mantıksız iddialar, bir de Akın hocamızın söylediği, tabii hocamızın söylediği bu asıl.
Evet,
ya bunun sonuçları yok zaten böyle bir mekanizmanın. Böyle bir mekanizma mutlaka patolojik asimetrik canlı meydana getirmiş olması lazım. Bir tane bile yok. 350 milyon fosilin, yani bugün bulunan 350 milyon fosilin %99'unun ara geçiş formlarına ait olması gerekir. Evrim iddiasına göre. Bakın bir tane bile yok.
Zaten kendi mektuplarında da bunu açıklıyor yani. 350 milyon tane bu kadar fosil varsa neden biz bir tane ara geçiş formu bulamıyoruz diye kendi mektuplarında da açıklıyor.
Ya hocamız bunlara 10 trilyon lira para veriyor. Yani bir tane olsa adam getirmez mi bunu?
Söylediği
yani...
bir şeyi söyleyeyim Dawkins'in. Seni tamamen senin yorumuna bırakacağım. Eğer tek bir fosil dahi olsaydı elimizde bu evrime delil olurdu diyor Dawkins. Ne diyorsun?
Helal olsun diyorum. Biz de onu diyoruz zaten. Tek bir tane olsaydı 10 trilyon veriyoruz diyor. Daha fazlasını söylüyoruz. Hocamız parayı hazırladı. Dawkins telefonla bağlanacağına alıp fosilin resmini, bak gelemiyor. Gelemez de zaten.
Tek bir fosil dahi olsaydı fosil kayıtlarında.
Telegraf gazetesinde bakın. Telegraf gazetesinde haber çıktı Dawkins'le ilgili. Korkak diye. Yani bu korkak deniyor her, bütün çevrelerde Dawkins için. Onu şeye çağırıyorlar. Yaralışın konuşulacağı bir toplantıya çağırıyorlar. Yine katılmayı reddediyor ona. Dawkins bakın. Şurada göstereyim size. Okuyayım şeyini. Ve korkak diye haber çıkıyor İngiliz gazetelerinde. Niye gelemiyor buraya? Telefonla bağlanıyor. Çünkü bir tane soru sorsa birisi, Akın hocam oradaydı işte veya...
Hiçbir sorumuzu okumadılar.
Bizim orada olmamıza gerek yok zaten.
3 tane soru yolladık.
Ah ben orada olacaktım.
Hiçbir tanesini yolladık.
Şimdi bakın Roma'da, bu Roma'da oldu zaten, biz Roma'ya gittik Allah'ın izniyle. Bizi zannettiler ki biz böyle kalkıp onları destekleyecek bir şey söyleyeceğiz. Yani tanımadıkları için tabii, şimdi onun filmini göstereyim.
Beni de içeri sokmamaya çalışsa zaten. Ayakta yüzlerce kişi var. Lütfen diyor Dawkins'in konferansı başlayacağı zaman, lütfen diyor ayakta almıyoruz diyor. İçeriği gösteriyorum, bakın yüzlerce kişi var diyorum. Ama diyor yeterince oksijen yok içeride zaten diyor. Ya bir ben mi kaldım dedim yani oksijen tüketen. 3000 kişi var içeride dedim. Ya lütfen falan dedi. Kusura bakmayın ben burada duracağım dedim. O zaman vazgeçti. Yani ya biz... ayakta duramazsınız diyor. Oksijen tüketiyorsunuz o yüzden içeri almak istemiyoruz dedi. Ben dedim yani... Merak etmiyor, rezalet çıkartacak bir durumum yok. Sadece dinleyeceğim dedim. Tamam o zaman dedi yani.
Biz bunların arasına girdik yani. Roma'da 1000 tanesi vardı bunların. Dünyanın en evrimcileri hepsi oradaydı zaten. Yani öyle yerli evrimciler, aslı tolum falan değil yani. Burada bakın orada oturanların dünyanın en ünlü evrimcileri. Harun Yahya'yı temsil ediyorum dediğim anda salona balyoz düşmüş gibi oldu. Ne var ya bir şey demedik yani. Harun Yahya'yı ben temsil ediyorum dedi. Adını duydular bakın hocamızın. Adını duyduğun anda kül gibi oldu, baygınlık geçiriyordu. Bütün kas bir şeyini kaybetti, dengesini kaybetti. Dargı sütüme karşımda duruyor. Bunlar da bakın suratlara bakın şimdi. Yüzüne bakın şimdi, bembeyaz oldular. Bazı iddialarla bunu uyarıyorum. Hemen kesiyor. Francisco Ayala, dünyanın 3 numaralı evrimcisi. O da kürsüde. Bu bölümün adı da bilimsel tartışma bölümü. Yani bilimsel tartışma olarak koymuşlar ismini. Yani tabii ki siz kalkıp bir konuşmacının bilimsel toplantılarında hep böyle olur. Ben yani yüzler binlercesine girdim. Yani hayatım boyunca bilimsel toplantılardayım, tıp fakültesinden beri. Siz birinin fikrine katılmadığınız zaman ve elinizde bilimsel delil varsa ona itiraz edebilirsiniz. O öyle değil, böyle diyebilirsiniz. Bak, evrim eğer bir gerçekse diyorum, hemen kesiyor. Darwin yavaş değişikliklerle türlerin oluştuğunu söylüyor, birbirine değiştiğini. O zaman ara geçiş formunu görmemiz gerekir. Yani ben yeni bir şey söylemiyorum ki, Darwin de söylüyor bunu. Evrimin kanıtları sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Ama diyor yok diyor sonra, yani aynı kitabın içerisinde. Bakın konuşturmuyor. Konuşturmuyor.
Arkada elini başına koyan bir arkadaş var, o bayağı fenalaştı.
Ya o fenalaştı. Yani baygınlık geçiriyorlar zaten şu anda.
Sempozyumda da çok işe
uyuyordu. Ben de sütülmeyi görüyorum hakikaten yani samimi olarak. Şimdi birazdan görüntüye gelecek. Bembeyaz oldu adam. Kıpkırmızıydı suratı böyle. Orada abuk sabuk bir şeyler anlattı, çıktı falan. Böyle kıpkırmızı olarak bakıyordu bana. Harun Yahya dedim, böyle bembeyaz oldu. Böyle türküsüye tutundu falan. Tabii diyorum yani tek kanatlı, mesela kanadı olmayan, değil mi? Öyle olması gerekir. Mesela kanat sıfırdan Darwinizm iddiasına göre oluştuğunu söylüyorlar. Genetik bilgi sıfırdan oluşacak. E nasıl olur? Önce biraz tüy gibi bir şey çıkacak. Sonra biraz daha tüy gibi olacak onların iddiasına göre. Bunun genetik bilgisi hep tesadüflerle olacak, mutasyonlarla olacak. Sonra biraz daha tüylenecek, biraz böyle kemik yapıları değişmeye başlayacak. Biraz daha kanadımsı bir şey. Buradan biraz çıkacak, oradan biraz çıkacak. Kafasında çıkacak, yok arkasında çıkacak, ayağının altında çıkacak. Değil mi? Böyle onların iddiası böyle bu şekilde. Ben de onu söylüyorum. Hatta çok kısa söylüyorum yani. Tek kanatlı, yarım kanatlı, %95 kanatlı, %60 kanatlı canlı olması gerekir. Tam olmayan organları olan diye. Siz diyor, kuralların dışına çıktınız diyor. Sorunuza cevap verilmeyecek diyor. Ya.
Kuralların dışı derken evrimi çürüten bir şey söylediniz.
Evet.
Kuralların dışına çıktınız.
Kurallar o evrime karşı.
Bakın. Bakın. Surada bakın. Davis bütün var. Panik nasıl panik yaşıyor?
Üstteki
baygınlık geçiriyor.
Üstteki perdeyle aynı renkte evet. Gözüküyor.
Evet, kaçıyor. Bu da bakıyor arkasından. Ne yaptın sen der gibi böyle. Bizi bıraktın burada Harun Yahya'nın talebesiyle diye. Siz de kuralları çiğnediniz diyor. Bakın ben diyorum ki bilimsel bir tartışma bu diyorum. This is a scientific discussion. No diyor. O da samimi olarak söylüyor. Nasıl Ender Elvacıoğlu biraz önce diyordu. Siz bilimle uğraşıyorsanız hayır dedi. Ben dedim ki bilimsel tartışma bu. Hayır dedi. Bu bilimsel tartışma değil. Bu Darwinizmin evet. Tabii ideolojik toplantısı yapılıyor burada. Sizin ne işiniz var burada? Harika ya, temsilen buraya gelmişsiniz. Bu Douglas'ı Douglas'ı da şey ettiniz diyor böyle diyorum. Baygınlık geçirdi diyor bizim Douglas. Evet, mikrofonunu alın diyor. Sonra da önce mikrofonu alıyorlar. Bir saniye, o bölümü tekrar geri alalım. Pardon. Bak. Mikrofonu alın diyor. Bu da İlahiyat Fakültesinin dekanı. Yani normal Vatikan'a bağlı bunlar. Hristiyanların normal değil mi? Allah'ın varlığını bildiğini savunması gerekir. Kalkıp Darwinist ve ateistlerle bu toplantıyı yapıyorlar ve yaratılışı savunanı konuşturmuyor. Vatikan'ın ilahiyat fakültesinin dekanı. Bakın mikrofonu alıyor ve bütün salonda alkışlıyor. Aman diyor, bizi kurtardın diyor burada diyor. Ha, buraya diyor gelmiş diyor bu Aryan talebesi diyor. Bizi diyor mahvetmiş diyor.
Hocam senin mikrofona ihtiyacın yok ama sesin. Maşallah.
Ya öyle mikrofonla falan dursak. Ben onları aslında mikrofon almakla çok iyi yaptılar. Yani o mikrofonu almasalar. Ben o mikrofonu onlara sopasıyla birlikte şey diyecektim, bir ikram edecektim böyle yemeleri için. Veya Roma'nın sokaklarında kovalayacaktım onları bilimsel olarak tabii. Allah'ın izniyle. Daha söyleyeceğim çok şey vardı. Proteinden oluşması imkansız, bakın daha söyleyemedim. Sadece ara geçiş formu var mı dedik, bitti konu zaten. Orada bitti. Ya bakın, beni geliyor dışarı çıkar mısınız diyor. Burada size yani diyor artık soramazsınız, bir şey söyleyemezsiniz. Lütfen salonu terk edin diyor. Yani yerinize geçin falan da demiyor bana. Salonu terk edin diyor. Bunu söyleyen de bakın görüyorsunuz burada. Normal papaz efendi bu. Yani okulda eğitim veren ilahiyat fakültesinin papaz hocalarından bir tanesi. Diğeri o da yani din adamı onlar da. Okulun dekanı. Siz diyor nasıl evrime itiraz edersiniz? Ya şimdi bakın ünlü bir İngiliz atasözü vardır. Diyor ki bakın İngilizler söylemiş. Don't make a movement. Hareket yapma. You will see the movement's king. Hareketin kralını görürsün demiş İngilizler. Burada böyle hareket yapmaya çalıştılar. Neyse esprisi bir tarafa. Burada asıl mücadele şeytanla hocamız arasındaydı. Şeytanın kafasını patlattı hocamız Allah'ın izniyle. Maşallah. Ya bu olan olay budur. Yoksa bunlar hepsi gariban takımı. Bu evrimciler falan, Douglas Fütüme falan gördünüz zaten. Baygınlık geçer hocamızın adını duyunca. Asıl mücadele şeytanla hocamız arasında. Şeytanı yerle bir etti hocamız dünya çapında. Yaratılış atlası, proteinden oluşmasının imkansızlığı. Dawkins onun için ağlıyor. Bu dünyanın bir numaralı evrimcisi. Söyleyecek hiçbir şeyi yok. Toplantı yapıyorlar böyle, herkese kapanmışlar, soru soramazsınız, telefonunu açıp kaçıyor biri, öbürü hava güzel diyor, ben bakkala gidiyorum diyor, bilmem ne falan. Bu işte net zafer. Dünya çapında Allah zafer verdi hocamıza. Şeytan maşallah. Onun için böğürüyor böyle. Orada onları toplamaya çalıştılar. Bunlar bir tuzak kurdu. Allah bir tuzak kurdu inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah diyor tuzak kuranların en hayırlısıdır.
İnşallah.
Bunu bütün dünyada Associated Press ve Reuters haber yaptı. Bir tane haber yapamadılar yani. Bakın işte evrim diyeceklerdi ki evrim dinle bakın bağdaşıyor. Vatikan da kabul etti bunu. Siz de kabul edin. Aslında bilimsel bir şey falan. Bir tane haber yapamadılar elhamdülillah.
Maşallah.
Allah vesile etti bizi. Ama mücadele hocamızla şeytan arasındaydı. Şeytanın kafasını patlattı elhamdülillah. İnşallah. İnşallah. İnşallah.
Maşallah.
Kısa bir ara gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim iman hakikatleriyle inşallah. İnşallah. Çünkü iman hakikatleri bu evrimcilere ilk yarıda da bahsettiğimiz gibi çok güzel cevap oluyor. Allah'ın nasıl kusursuz ve mükemmel derecede birden yarattığını, bütün canlıların ve bütün sistemlerin bir anda var olduğunu görüyoruz. Zaman içinde aşama aşama, kademe kademe değil de ve tesadüflerin katiyen olmadığı, tamamen üstün bir aklın, sonsuz ilmin var olduğunu iman hakikatleriyle beraber daha iyi görüyoruz. Bu da iman eden insanların iman etmesine, imanların artmasına, iman etmeyen insanların da imanına vesile oluyor inşallah. O yüzden iman hakikatleriyle kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Evet inşallah hocam. Dediğin gibi her organımıza baktığımızda evrim teorisinde her bir organ tek başına yerle bir ediyor. Niçin? Açıkladıkları mekanizmalarda, söyledikleri mekanizmalarda o organın asla oluşamayacağını görüyoruz. Yani bırakın o organın tek bir canlı hücresinin dahi oluşamayacağını görüyoruz. O organ ayrıca kademe olarak gelişmeye hiçbir şekilde uygun değil. Çünkü parçaların eksikliği durumunda çalışmıyor. Bakın şimdi tiroid bezlerinden bahsedeceğiz. Tiroid bezleri tiroksin hormonunu salgılıyor. Tam olarak boğazımızda yer alıyor. Bakın slide'da daha iyi görüyoruz konumunu. Tiroid bezlerimiz boğazımızda yer alıyor ve tiroksin hormonunu salgılıyor. Şimdi tiroksin hormonu ne işe yarıyor peki? Vücudumuzda 100 trilyon hücre var. 100 trilyon hücrenin çalışma hızını belirliyor. Çalışma ritmini belirliyor. Maşallah. Metabolizma dediğimiz olay bu vesileyle oluyor. Yani bildiğimiz gibi genç insanlarda aldığımız besin mesela daha hızlı yakılır.
Evet.
Çünkü hücreler onu daha hızlı enerjiye çevirebilir. Yaş ilerledikçe bu işlem yavaşlar. Dolayısıyla o artık enerjiye çevrilmesi yavaşlanan besinler yağ haline dönüşmeye başlar ve insan ileriki yaşlarda kilo alır eğer spor yapmazsa. Vücutta işte genç yaşlarda bunun önemi çok büyük. Çünkü büyümenin olduğu yaşlar, gelişmenin olduğu yaşlar, yani dokunun mesela çok daha hızlı yenilendiği yaşlar olmuş oluyor bildiğimiz gibi. Bakın besinlerden aldığımız besinlerin çevrilme hızı dedik. Tiroksin hormonu salgılıyor bunu. Tiroksin hormonunun vesilesiyle oluyor. Burada da tiroksin hormonunun 100 trilyon hücreye ulaştığını görüyoruz.
Maşallah.
Bakın 100 trilyon hücrenin her birine tiroksin hormonu ulaşıyor.
Maşallah.
Maşallah. Ve o hücrenin ne hızla çalışacağını kontrol ediyor.
Maşallah.
Maşallah. Bakın bunun sonucunda da şimdi burada elektron mikroskobuyla çekilmiş dokularımız yer alıyor. Kaslarımız ve dokularımız. Bakın günde yaklaşık 200 gram kas ve doku hücresi yenileniyormuş. Günde 200 gram kas ve doku hücresi yenileniyor insan vücudunda. Ve her dakika 200 milyon yeni hücre doğuyor. Ölenlerin yerine yeni 200 milyon yeni hücre yer alıyor. Bu nasıl oluyor peki?
Maşallah.
Hücrenin maşallah çalışma hızıyla ilgili bir şey bu.
Bu da her an yaratıldığımızı gösteriyor. Yani her an, her saniye yeniden bir yaratılışımız söz konusu oluyor. Çünkü bu hücre kendini yenilemese böyle insan ömrü 60-70 yıl, 80 yıl gibi bir süreç kesinlikle olmazdı. Bu süreç bu şekilde ilerlediği için, yani biz her an yaratıldığımız için de bu şekilde mesela Allah uzun ömür bizlere vesile ediyor ve bu şekilde de sağlıklı bir şekilde insan ömür boyunca yaşayabiliyor bunlar sayesinde.
Evet,
bunlar
hocam.
Evrimin olmadığını gösteriyor zaten.
Evet, inşallah. Ölen hücrelerin yerine dakikada 200 milyon yeni hücre oluşması gerekiyor. Bunu tetikleyen şey tiroksin hormonu işte. Tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu. Bakın tiroid bezini birçok kimse detayını bilmez. Değil mi? Önemsemeyiz. Hayati bir organ belki demeyiz ama tiroid bezini aldığımızda vücutta çok ciddi aksaklıklar meydana geldiğini görüyoruz. Hücrelerin çalışmasını düzenleyecek başka bir mekanizma olmadığını görüyoruz çünkü vücutta. Hücrelerin çalışma hızını bunlar tiroksin hormonuyla sağlanmış oluyor bu. Ritmi sağlanmış oluyor daha doğrusu. Şimdi mesela büyüme hormonu, değil mi? Çocuk yaşlarda büyüme hormonunun vesilesiyle büyüme hormonu yine hücrelere tam olarak emir gönderiyor. Böyle dile getirebiliriz. Sinyal gönderiyor. Dileyen hücrenin, yani hücrelere gönderdiği mesajla bazı hücrelerin çoğalmasını emrediyor. Bazı hücrelerin hacim olarak büyümesini emrediyor büyüme hormonu. Tiroksin hormonuyla eş zamanlı olarak çalışıyor. Ortak çalışıyorlar. Çünkü tiroksin hormonu da aynı şekilde o hücrede ne kadar hızlı besini enerji çevirebileceğini söylüyor. Metabolizmasının hızlılığını ifade ediyor tiroksin hormonu. Ayrıca bakın bu işlem sonucunda hücrede sürekli bir işlem var. Bir fabrika gibi sürekli üretim var. Sürekli ürün üretiliyor. Hacim olarak genişliyor, kendisini çoğaltıyor. Sürekli bir faaliyet var. Bunun sonucunda ne oluyor? Isı açığa çıkıyor. Isı meydana getiriyor. Tiroksin hormonu hücreleri bir mikro kalorifer gibi hücreden açığa çıkması gereken ısı miktarında bakın tiroksin hormonu belirliyor.
Maşallah.
Maşallah. Bu olmasa tek başına bu sistemi alacak olsak ne olacak? Orada ısı artışıyla beraber oradaki organellerin, oradaki canlılığın bozulması söz konusu olacak. Ama biz vücudumuzda hiçbir yerde bunu görmüyoruz. Her yerde, her baktığımız yerde, her baktığımız hücrede olması gerekenin, yapılması gerekenin yapıldığını görüyoruz. Bunu kim yapıyor?
Tam olması gerektiği kadar.
Tam olması gerektiği kadar. Evet. Bunu biz yapıyor muyuz? Hayır. Tiroid hormonunu ben ayarlamıyorum. Tiroksin hormonunun ne kadar salgılanacağını buradaki hiçbirimiz karar vermiyoruz. Kendi vücudumuzda.
Evet.
Ama bir karar veren olması gerekiyor. Çünkü hücreler bunu yapamayacak bir durumdalar. Bunu yapabilecek ne tecrübeye sahipler ne bilgiye sahipler. Bunu da yapan üstün akıl sahibi Allah. İnşallah.
İnşallah.
Allah'ın dilemesiyle yapıldığını görüyoruz. Çünkü üstün bir akıl tarafından, çünkü hatası olarak gerçekleşiyor bakın bu işlemler. Burada gerçekleşecek olan hatalar sonucunda biz ölebiliriz. hayatımıza mal olur. Ama hiçbir meydana gelmiyor. Maşallah. Evrimcilerin bu iddialarını düşünecek olduğumuzda ne doğal seleksiyonun böyle bir organ çıkarmaya gücü var. Yani doğal seleksiyon dediğimiz şey doğanın seçmesi diyorlar. Mesela değil mi, ceylanların ağaç dallarına uzanarak zürafalara dönüşme örneğini veriyorlar. Güya böyle olmuş diyorlar. Biz bakıyoruz, canlının hayatı boyunca başına gelen bir özellik ya da kazandığı bir şey, eğer kazanmışsa bile, genlerine geçmediğini görüyoruz onu. Mesela biz Allah vermesin, hani örnek olması için söylüyoruz, kolumuzu kessek çocuğumuz kolsuz doğmuyor. Değil mi? Tekrar kolu doğuyor. Ya da birisi mesela Einstein'ın şimdi çocuğunu düşünelim, hani doğuştan fizikçi böyle süper fiziği bile bilir bir vaziyette doğmuyor. Değil mi? Yani insanın hayatı boyunca kazandığı bir özellik, kazandığı bir bilgi belki, genlerine asla geçmiyor. İkinci iddiaları ne? Mutasyon. Mutasyonları biliyoruz işte meyve sineklerinden. Hiçbir genetik bilgiyi arttırıcı bir özellik getirmedikleri gibi zarar verdikleri şey de genetik bilgideki bilginin zararı oluyor. Yani koyundan kanat çıkmıyor. Koyundan koyun bacağı çıkarabiliyor mutasyon.
Olan bilgi.
Bozuk çıkıyor. Evet. Yani bozuk kanat da çıkmıyor koyundan. Olan bilgiyi bozması söz konusu.
Bir de şunu iddia ediyorlar ya, pardon abi. Şunu iddia ediyorlar ya işte ceylan zürafa oldu. Bu takım iddiaları oluyor. Şimdi iki dediğimiz nesil de devam ediyor. Mesela ceylan nesli de devam. Zürafa nesli de devam ediyor. Şimdi kimi neye göre geçiş yapıyor? Kimi neye göre kalıyor? Kimi geçişe karar veriyor? Hani bunları da düşünmek gerekiyor. Bir de ikisi de ortada. Fakat ortada geçişteki aşama yok. Mesela ne bileyim, ceylan vücudu ama zürafa boynu olabilir. Geçiş diyorsanız, hani neticede ceylanın daha kısa olduğunu herkes biliyor. Hani geçiş evresi düşündüğümüz zaman böyle süreçler olması gerekiyor. Evet. Fakat iki uç noktası var. Bugün hani ceylan dediğimiz de var, zürafa dediğimiz de var. Fakat arada olması gereken canlılar hiçbir şekilde rastlanılmıyor, görünmüyor. Bir de şunu iddia ediyorlar. Madem öyle bir şey olduğunu düşünüyorsunuz, o zaman şunu yapın. Ceylana mesela mutasyon uygulayın. Bakalım ceylanın mutasyonunda boyunda uzama olacak mı? Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Ceylan'da ya iki kafa çıkacaktır ya da bir bacak daha çıkacaktır farklı olarak. Yani bedeninin farklı bölgesinde. Ama aynı bacak olacak. Kopyası olacak. Hiçbir şekilde kullanamayacağı bir bacak olacak. Ve hiçbir şekilde faydalanamadığı, canlının tamamen hayatını olumsuz yönde etkileyecek bir bacak olacaktır. Yani bu genetikte baktığımız zaman da hiçbir şekilde, dediği gibi Erdem Hocam az önce de dediğin gibi, farklı bir bilgi yükleyemeyecekler. Yani bir ceylanın boynunu uzatamayacaklar mesela. Evet. İstedikleri mutasyonu çalışmayı yapsınlar. Çünkü DNA'sında yok ceylanın bu. Siz ne kadar bilgi eklerseniz ekleyin, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, DNA'daki bu bilgi sayısını arttıramıyorsunuz. O yüzden de ceylandan boyun çıkmıyor, ancak çıksa ya iki kafa çıkıyor ya da bir fazla bacak çıkıyor. Bu da bize zaten olan sistemin ancak mutasyonla olumsuzluk sonuç doğurduğunu gösteriyor bize.
Evet, adam zaten kendinin evrimleştiğini söylüyor. Televizyona çıkıyor, diyor ki ben ara geçiş formuyum diyenler var yani bu konuyla ilgili.
Evet. Ara geçiş formu bulamıyor.
Sen nasıl ara geçiş formu anlaşıyorsun?
Mesela şeyde sempozyumda yine şimdi aklıma geldi. Boyun omurları diyor, bütün memelilerde 7 tanedir diyor. Yani hepsinde 7 tane vardır diyor. Bakın diyor, zürafayı düşünelim diyor. Zürafada daha fazla olması gerekir değil mi diyor. Yani normalde boynu çok uzun. Hayır diyor. Onda da 7 tanedir diyor. Zürafanın boyun iskeletini göstermişler. Bir omur şu boyutta falan. Yani kamerayı da göstereyim. Yani şu boyutta bir omuru var. Bunun gibi 7 tane devam ediyor. İşte farenin boyun omuru da 7 tane. Zürafanın boyun omuru da 7 tane. Demek ki memeliler birbiriyle ilintili.
İkisi de su içiyor.
Benzerlikler delil olmaz. Yani evet. Evrim hep ondan hareket ediyor.
Onların da iki gözü, iki kulağı var yani. Ona bakarsanız yani bütün canlılarda aynı soru.
Bunun birbirine nasıl dönüştüğünün açıklanması gerekiyor. Yani bir omur yapısının hangi mutasyonla daha uzun hale geldiği. Mesela zürafadan önceki canlılar olması gerekiyor. Boyun omuru mesela zürafanın bu kadarsa, bu kadar olan omurlu olan canlılar olması. Daha küçük, daha küçük, daha küçük. En sonunda şu kadar. Bunun bir evriminin gözlemlenmiş olması gerekiyor. Bir bakıyoruz zürafaya, metrelerce uzun boynu var ve onun haricinde ona benzer bir canlı yok. Evet. Başka bir fosil de yok. Dolayısıyla evrimcilerin şu taktiğine çok dikkat etmesi gerekiyor kardeşlerimizin. Ara fosil ve canlıların birbirine nasıl dönüştüğü bulunamayınca tamamen şu anda evrim konusunu canlılardaki benzerliklere döktüler.
Evet.
Evet. Yanlardaki benzerlik kesinlikle evrime delil değil. DNA'nın sıfırdan nasıl oluştuğunun açıklanması gerekiyor ve türleri birbirine hangi mutasyonların dönüştürdüğünün açıklanması gerekiyor. Ya benzerlikte evrim açıklanır mı? Bu ikimizin de gözü var demek ki aynı kökendiniz. İkimizin de mesela bakteriye insülin ürettirebiliyoruz, insandaki insülin ürettirebiliyoruz. Demek ki aynı atadan geliyoruz. Böyle bir mantık olur mu?
Onun yani da midesi var, senin de midesi var.
Köpek de su içiyor, biz de su içiyoruz. Değil mi? Onun dediğin gibi aynı zamanda. Böyle bunu bu çocuk oyuncağına o çevirmiş o oluyorsunuz.
Onların gibi düşüncesine göre insanlar da evrimleşmiş oluyor. Şimdi 23 kromozom, hem 40 toplam 46 kromozom bütün insanlarda var. Bütün genetik yapılar da aynı. Yüzler farklı. O zaman yüzler evrimleşmiş mi oluyor insanlara göre yani?
İşte yani onun sonu yok tabii bu mantıkların.
Ya
yani
zaten
o varyasyona da dediğin tabii gibi evrim demeye kalkıyorlar. Varyasyon aynen halbuki normal bilimsel bir şey yani normal.
Benzerlik
DNA içerisinde kayıtlı.
Ortak atadan ortak aynı yaratıcının yarattığını gösterir. Çünkü Allah bütün canlıları hücrelerden yaratmıştır. Yani her canlıda hücre var. Her canlıda DNA var. Her canlının organelleri var, hücre zarı var. Tabii ki benzerlikler var.
Bu aksine
var
bize bir
evet, onunla alakası yok yani. O saçma sapan bir şey. Biraz önce doğal seleksiyondan bahsedildi de doğal seleksiyonun ne olduğunu açıklayalım. Doğal seleksiyon doğa şartlarına, onların iddiasına göre daha iyi adapte olan canlıların üremesi ve canlı bir çocuk doğum yani bir canlı meydana gelmesi, üreyebilen bir canlı meydana gelmesi sonucunda başarılı olduklarını iddia ediyor. Ama şimdi bakın bir kere bu iddia son derece saçma. Çünkü doğa hiçbir şekilde DNA, doğadaki şartlar, DNA'da bir değişiklik meydana getiremez. Mesela hocamızın verdiği çok önemli bir örnek var evrim kitabında. Hızlı koşan bir geyik sürüsünü düşünelim. Vahşi hayvanlar tarafından kovalanıyor. Bunlar tabii daha hızlı koşanlar hayatta kalabilir. Ya o an kovalıyor, yakalıyor, yakaladığını yakalar yani. Yakalayamadığı daha hızlı koşandır. Onu yakalayamayabilir, olabilir. Ama bu ne kadar devam ederse etsin, milyonlarca yıl, milyarlarca yıl, o sürüde daha hızlı koşanlar kalabilir en fazla. Hiçbir şekilde onların DNA'sında bir değişiklik meydana getirmez. Hiçbir şekilde yani doğa şartı, havanın soğukluğu, sıcaklığı, yağmurun çok olması, az olması DNA'da bir değişiklik meydana getirmez. Dolayısıyla doğal seleksiyon dedikleri bu, o da bir laf kalabalığı. Yani doğanın bir şey seçici bir gücü yoktur yani, bir şey seçemez. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemez. Bu bir bileş de olur. Mesela doğal seleksiyon dediği taş, toprak, kaya sıfırdan nasıl gözü meydana getirsin? Ya şunu düşünmesi gerekiyor o zaman taşın, toprağın, kayanın. Ya görme diye bir şeyin varlığının farkında olması gerekiyor. Dışarıda fotonlar var. Ben bunu algılayacak bir göz meydana getireyim, bir organ meydana getireyim. Ve bu da görüntüyü algılasın. Böyle bir şey olur mu yani taş, toprak, kayada? Evet. Onu ancak Allah yapabilir. Allah'ın iradesiyle olabilir. Nitekim göz de bir anda ortaya çıkıyor. Çünkü görmenin ne olduğunu bilen Allah'tır. Yani bir yaratıcıdır. Daha hiç göz yokken, kulak yokken bunları yaratan Allah'tır inşallah. Nitekim bakın Charles Darwin bunun farkında. Yani o doğal seleksiyonu evrimleştirici mekanizma olarak ileri sürüyor ama bakın ne diyor aynı zamanda kitabında, kültürlerin kökeninde. Faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece, doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz. İşte bu yüzden 1940'lı yıllarda neo-darwinizm mutasyonları ekliyor. Yani faydalı değişiklik dedikleri şey, gene bir bakıyorlar genetik bir değişiklik olması gerekiyor ki bu faydalı değişiklik dediği değişiklik meydana gelsin. Onun için mutasyonları ekliyorlar. Halbuki mutasyon tahrip edici bir etki. Bakın Stephen Jay Gould var, Harvard paleontoloğu, 20. yüzyılın en önemli Darwinist paleontoloğudur. Yani fosil bilimcisi. Çok ünlü bir Darwinist. Diyor ki, Darwinizmin özü tek bir cümlede ifade edilebilir. Doğal seleksiyon, evrimsel değişimin yaratıcı gücüdür. O haşa yaratıcı gücüdür diyor evrimin. Kimse doğal seleksiyonun uygun olmayanı elemesindeki negatif rolünü inkar etmez. Yani zayıf olanlar elenir. Doğada olabilir. Doğal şartlara ayak uyduramayanlar elenebilir. Bunu kimse inkar etmez. Ancak diyor, Darwinci teori uygun olanı yaratmasını da istemektedir. Yani uygun olan bir şeyi, bir organı, bir proteini yaratacak.
Yani teorinin söylediği gibi güçlü olan ayakta kalır, güçsüz olan yok olur gider. Bunu savunuyorlar.
Evet ama yani orada bir şey yaratacak yani bir gücü olarak gördüklerini söylüyor. Haşa. Yani yaratıcı olan Allah'tır. Allah'tan başkası yaratamaz ki. Taşın, toprağın kendisi zaten yaratılmıştır. Bakın Allah diyor ki ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Başka bir ayette de Allah, görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Yani Allah'ın gücü sonsuzdur. Allah'ın kaderini hakkıyla takdir edemediler diyor. Nitekim son günlerde televizyon kanallarına şimdi bir takım adamlar çıkartıyorlar. Haşa Kur'an'da evrim varmış gibi. Çünkü evet. Bilimsel olarak evrimciler muazzam bir yenilgiye uğradılar. Hiçbir şey söyleyemiyorlar artık. Yani proteinden oluşmasının imkansızlığı, ara geçiş formlarının, fosilin yokluğu, para teklif edilmesine rağmen fosil getirememeleri yerle bir etti hocamız dünya çapında. Şimdi yeni bir taktikmiş gibi böyle Kur'an'da sanki haşa evrim varmış da zaten bilimsel bir şey, dine karşı da değil, siz de kabul edin gibi şeytani bir şey var böyle, bir çalışma var şeytanın. Halbuki Kur'an'da bakın Allah diyor ki, ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Şimdi burada bazı Müslümanlar da bu tuzağa düşüyorlar. Onlar zannediyorlar ki naturalizm diye bir şey var. Yani doğa kanunları sabittir ve değişmez diye bir zanları var onların böyle. Yani yer çekimi kanunu var, işte doğal Boyle kanunu var, termodinamik kanunları var, gravite kanunu var. Bunlar sabittir ve mutlaka olan bir şey, canlıların meydana gelmesi de bu kanunlar içerisinde uzun bir süreçte böyle kendi kendine olacak. Yani kendi kendine demiyorlar da bunların içinde olma, haşa Allah'ın da böyle yaratması gerekiyor. Halbuki yani Allah'ın kaderini hakkıyla takdir edemediler diyor Allah. Allah kanunları yaratan Allah'tır. Allah kanunlara bağlı olur mu? Onları dilediği zaman yaratır, dilediği zaman kaldırır, dilediği zaman değiştirir Allah. Allah bir şey ol deriz diyor. İnşallah o da hemencecik oluverir diyor. Hemen yani bir anda. Yani hemencecik insanın kavrayabileceği bir şey değil. O bir anda o olur demektir. Nitekim bakın diyor ki Allah. Görmüyorlarım gökleri ve yeri yaratan Allah. Onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Gökleri ve yeri nasıl yaratıyor Allah? Big Bang'te bir anda ol demesiyle yoktan var ediyor. Bütün canlıları evet. Da öyle yaratıyor Allah. Allah onların haşa zannettiği gibi o küçücük kafalarıyla. Öyle mesela Abdülaziz Bayındır'ı çıkarmışlar. Abdülaziz Bayındır ipe sapa gelmez. Bilime aykırı iddialarla işte diyor insanlar ölecek diyor, çürüyecek diyor. Ondan sonra diyor onlar diyor uzun zaman içerisinde tekrar toprağa. Halbuki hiçbir şeyden haberi yok. Bir proteinle tesadüfen olamıyor. Allah öyle bir mekanizma yaratmamış. Yani proteinler sadece proteinlerin olduğu bir ortamda bir canlı hücresi tarafından meydana getirilebiliyor. Bu zaten bitiriyor bilimsel bir gerçek. Kaldı ki fosil delili yok. Evrimi bütün hepsi yaratılışı ispatlıyor. Bir de Kur'an'da hiçbir şekilde evrimle ilgili bir şey yok. Yani bir türün diğer türe yavaş yavaş değişikliklerle değiştiğini gösteren en ufak bir iman Kur'an'da. Halbuki Kur'an'da tam tersine hep yoktan var ediş ve aniden yaratılış vardır. Hocamız hep söylüyor. Melekler ve cinler. Sorun diyor onlara mesela. Sorsak Abdülaziz Bayındır'a ya da işte o Mehmet Bayraktar çıktı ya da başka biri de olabilir. Başka savunanlar da var. Cinler ve melekler evrimle mi yaratıldı desek tabii ki değil diyecekler. Değil mi? Allah tarafından yok. Cennetteki huriler, vildanlar, gılmanlar evrimle mi yaratıldı? Hayır diyecekler. Oradaki tahtlar, ağır atlastan kumaşlar, elbiseler, ibrikler evrimle mi yaratıldı? Hayır diyecekler.
Ya bir fabrikada
o zaman yaratılıyor. Onları evrimle yaratmayan, evet. Yoktan var eden Allah. Haşa. Niye insanı evrimle yavaş yavaş yaratmak zorunda olsun? Haşa. Allah'ın sonsuz gücü var. Ayrıca Hazreti Musa'nın asası, bakın Kur'an'da yaratılış örneğidir. Atıyor, canlı yılan haline dönüşüyor. Tahta sopa. Yani cansız madde bir anda yılan oluyor. Değil mi? Tek bir anda yaratılış var. Evrim mi var burada? Yok. Hazreti Musa'yı yılanı tut dediğinde Allah yine tekrar asa haline geliyor. Yine cansız madde haline geliyor. Eski haline. Hep bir anda. Hazreti İsa'nın çamurdan kuş biçiminde bir şeye üfürmesi Allah'ın dilemesiyle. Canlı yumurtlayan, yaşayan, uçan bir kuş haline gelmesi. Bunlar hep ol demesiyle Allah'ın. Hazreti Adem'in aynı şekilde Allah yarattığını bildiriyor.
Zaten Darkest de onu evet. Söylüyor. Bakın bugünkü şeyde de söyledi. Kambriyan devri gerçekten dedi. Canlıların sanki bir anda elle konulmuş gibi olduğunu görüyoruz Kambriyan'da dedi. Ya bunu normal kendisi söyledi. Ve geçmişe dair de bir bilgi yok dedi. Yani Kambriyan devri 20 milyon senedir dedi ama doğa tarihindeki 20 milyon sene bir andır dedi. Bakın kendi deyimleriyle söylüyorum. Hatta o konferansın kayıtlarını da alır inşallah burada gösteririz. 20 milyon sene doğa tarihine kıyaslarsak dedi tek bir andır dedi. Çok kısa bir süredir dedi 20 milyon yıl. Fakat binlerce canlının bir anda orada biz eline konulmuş gibi oluştuğunu görüyoruz dedi. Ama işte geçmişe yönelik bunların evrimsel geçmişini görememişimizin sebebi yumuşak dokulu canlılar olmasıdır dedi. O yüzden göremiyoruz dedi. Ama dediğimiz gibi yumuşak dokulu canlılara ait milyon hesabıyla fosil var. Yani bir tek Kambriyen'i mi seçmiş bu fosiller, biz burada fosil bırakmayacağız diye. 3,5 milyarlık yıllık bakteri fosili var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Oktar hocamın dediği konuyla ilgili de yani Müslüman kardeşlerimiz neden bir pagan dinine Kur'an'ı
Kur'an'da bağdaşır hale getirmeye çalışıyorlar. Yani biz mesela Budizm'in mesela böyle öğretileri oluyor değil mi? Budizm'in öğretilerini alsak, bak Kur'an'la ne kadar uyumlu diye şey yapmaya kalksak bize Müslüman kardeşlerimiz ne yapıyorsun sen der. Yani niye böyle bir şey kalktın ki der. Yani Budizm'le biz niye Kur'an'ı bağdaştıralım ki der. Değil mi? Normalde böyle demesi lazım.
Evet.
Evrim'de bir pagan dini. Öğretileri var kendilerine ait. Kendilerine ait iddiaları var. Bilimle hiçbir alakası olmadığı gözlemlenmiş. Dolayısıyla kardeşlerimizin böyle bir şey yapması yanlış olur. Bakın Allah ayette İsra suresi 36. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur buyuruyor Allah. Bakın hakkın olmayan, hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme diyor Allah ayette. Şimdi bakıyoruz hocalarımıza gerçekten evrimle ilgili hiçbir bilgileri yok. Müslüman olarak Kur'an ayetine uymaları gerekiyor. Ve haklarında bilgisi olmadıkları şeyin peşine düşmemeleri gerekiyor. Yani sırf hocamızın herhangi bir kitabını alsalar, okusalar evrimin olmadığını net bir şekilde görürler. Allah da zaten bunu tavsiye ediyor. Cin suresi 14. ayette. İşte Allah'a teslim olanlar artık onlar gerçeği ve doğruyu araştırıp bulanlardır buyuruyor. Bakın. Gerçeği ve doğruyu araştırıp bulanlardır. Yani evrimcilerin safsatalarını ön kabulle kabul edip onu da Kur'an'a uydurmaya çalışanlardır diye geçmiyor. İnşallah doğruyu araştırıp bulmamız gerekiyor. Yine Allah ayette şeytan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. Yani bir önceki nesilden bir sonraki geçişe yok. Örnek edinmeksizin sıfırdan yaratılış. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir buyuruyor Allah ayette. Bakın bir anda ol demesiyle olduğunu Allah bildiriyor. Dawkins de diyor bir anda elle konulmuş gibiler Kabriyen devri diyor. Demek ki bilim
Dawkins, o Kabriyen dönemlerinin önce şeyler var. Kinidarians'lar var. Proliferans'lar var. Yani süngerler. Ondan sonra solucanlar var. Kabriyen dönemlerinden önce 3 tane film var. Onlar işte yumuşakça canlılar. Ondan sonra bakteriler var. Milyarlarca yıl. Siyanobakteriler var. Yani Dawkins çok iyi biliyor öyle bir dediğinin bir geçerli olmadığını. Zaten onların da fosilleri var. Burada yani önemli olan nokta şuna göre hareket ediyorlar. Ya diyorlar çoğunluk Darwinizme inanıyor. Biz de o zaman küfre karşı eziklikten kaynaklanıyor bu. Biz de Darwinizme uyalım. Haşa onu da Kur'an ayetlerini çarpıtarak Kur'an'a monte etmeye çalışanların olduğunu görüyoruz. Bu da çok çirkin. Dillerini kitaba karşı ip bükerler diyor Allah. Onu kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir diyor. Yani burada şeytandan Allah'a sığınırım. Burada çok çirkin bir davranış. Çoğunluğa göre hareket etmek. Mağlubiyetçi, teslimiyetçi bir tavır olur. Halbuki biz Allah rızasına göre hareket ederiz. Allah evrimle yaratsaydı, evrim de sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Yani yavaş yavaş değişiklikler canlının hayatta kalması için mutlaka Allah'ın yaratmasıyla olurdu. Başka türlü olamaz zaten. O zaman biz evrimi savunurduk zaten. Fosilleri olurdu. 350 evet. milyon fosilin %99'u geçişlere ait olurdu. Biz de evrimi savunuyor olurduk zaten. Evrimle yaratılışı savunuyor olurduk. Halbuki evrimle yaratmamıştır Allah. Bir de Darwinizm zaten bakın Allah'ı inkar eden bir felsefe. Hayat tesadüfen oluştu diyor. Doğal şartlarla evet, oluştu diyor. Ya konu bu zaten. Yani bir pagan diniyle
evet.
Allah'ın hak dini arasında bir uzlaşma olur mu? Ortaya yol olur mu? Bu son derece çirkin bir davranış olur. Yani Allah razı olsun ama hocamız bunu da ortadan kaldırdı. Yani hem yobazlığı ezdi maşallah. Hem Darwinizm fikrini ezdi. Hem de bu da yolunu kapatmış oldu böyle. Çünkü onlara hiçbir cevap veremiyorlar. Meleklerle cinlerin yaratılışı konusunda ne diyebilirler? Tabii ki evrime yaratılmadı diyecekler. Cennetteki huriler, vildanlar, gılmanlar. Ayrıca Kur'an'dan verilen örnekler. Başka örnekler de var. Mesela Hazreti Allah bir kuralla, kanunla yaratmaz ki. Hazreti İsa babasız olarak dünyaya gelmiştir. Evet. Yani orada bir sperm hücresi mutlaka yumurta hücresi birleşecek de ondan bir canlı olacak diye Allah'ın böyle bir... Allah onu güzellik olarak yaratıyor. Dilerse onu değiştirir, nitekim değiştiriyor. Hazreti Adem'in de annesi babası yok. Çamurdan diyor Allah bir kil biçiminde bir şeye porselen gibi şekil verdiğini bildiriyor. İki elimle yarattığım diyor. Onu da insanların anlayacağı şekilde ve güzellik olarak ona da ihtiyacı yok Allah'ın. Sonra ol demesiyle Allah'ın ruhundan üfürmesiyle bir anda Hazreti Adem cennette diriliyor, canlanıyor inşallah. Dolayısıyla yani söyledikleri hiçbir noktada geçerli değil. Kur'an aniden ve Allah'ın sonsuz gücüyle yaratılışı. Bilim de bunu kesin olarak kanıtlıyor inşallah.
O evet. Kardeşlerimizin asıl dikkat etmeleri gereken konulardan biri de şu. İstemeden tabii bunu yapıyorlar. Darwinizmin komünizmle olan bağlantısı. komünizmde bugün değil mi Güneydoğu'ya baktığımızda...
Ona gelmeden hocam Erdoğan hocam çok kısa bir şey ekleyeyim. Ondan sonra devam et istersen. Kusura bakma. Dawkins'in söylediği bir şey var konferans sırasında. Şöyle söylüyor, yani dinle niye evrimi ters düşürüyorsunuz diyor. Neden diyor, mesela Hristiyanlar kabul ediyor diyor zaten. Niye Müslümanların da bunu kabul ediyor olması lazım? Güzel örneklerini görüyoruz yavaş yavaş diyor. Mesela demek ki bir takip söz konusu. İşte bunu yapmasınlar diyor. Yani dinle evrim birbirine ters düşmez, bunu kabul edebilirsiniz diyor. Konferansın en sonunda bir tane soru geldi. Evrim konusu insanı Tanrı tanımazlığa götürür mü diye bir soru geldi. Dawkins'in verdiği cevap, tabii ki evrim kabul edildikten sonra artık Tanrı kabul edilemez denildi, dedi.
Bir daha söyle, eğer
evrim kabul edilirse bundan sonra zaten insan Allah'ın varlığını kabul edemez dedi. O zaman nasıl bir uzlaşma olacak? O zaman sen taktik yaptığını açık bir şekilde söylüyorsun. İlk başta kabul et evrimi İslam'la birlikte. Sonra kabul ettikten sonra da Allah'ı inkar edersin.
Evet.
Kendisi söylemiş oluyor.
Evet, ya burada asıl dediğin gibi hocam, oradan da belli ediyor zaten niyetini. Asıl şey terörün temelini oluşturması Darwin'in.
Evet.
Darwinizmin daha doğrusu. Bakın onunla ilgili slaytlarımız var. Bir insanın terörist olabilmesi, savaşı istemesi için önce karşısındakinin insan olmadığına, çatışmanın sözde doğanın kuralı olduğuna, öldürmenin ve katletmenin sözde makul olduğuna, hiç kimseye karşı sorumlu olmadığına inanması, yani Darwinist olması gerekir. Evrimci Darlington, evrimci olarak Naturalistler için Evrim isimli kitabında vahşetin evrim teorisinin doğa bir sonucu olduğuna şöyle dikkat çekiyor. Birinci nokta, bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şeydir. En uzak atamızdan bize miras kalmıştır. O zaman vahşilik insanlar için normaldir, evrimin bir ürünüdür diyor bakın.
Çok psikopat ya.
Komünizm, Darwinist bir ideolojidir. Darwinizm, komünizm için o kadar büyük bir önem taşıyordu ki, Engels, Darwin'in kitabı yayınlanır yayınlanmaz Marx'a şöyle yazdı. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin, tek kelimeyle muhteşem. Engels, Darwin'i Marx ile eş tutacak şekilde kendince övüyor ve Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti diyordu. Marx ise 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında şöyle diyordu. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Bugün o yüzden dört elle sarılıyorlar. Faşizm de Darwinist bir ideoloji. Faşist lider Adolf Hitler ünlü kitabı Kavgam'da sözde ari ırkın doğa tarafından üstün kılındığını iddia etmiş. Bu kitabın ismini seçerken de Darwin'in yaşam kavgası fikrinden esinlenmiştir. Hitler 1933'teki ünlü Nürnberg mitinginde yüksek ırkın düşük ırkları idare ettiği, bunun doğada görülen ve tek mantıklı hak olduğu şeklindeki Darwinist görüşü dile getirmiştir. Açık bir şekilde ifade ediyor zaten. Mussolini bir dönem editörlüğünü yaptığı Sınıf Çatışması isimli derginin ilk sayısında Marx ve Darwin'den geçmiş yüzyılın en büyük iki düşünürü diye söz etmiş ve Darwinizme övgüler yağdırmıştır. Evet, bölücü terörün kaynağı da dayanağı da Darwinizmdir. PKK Marksist-Leninist bir yapılanmadır. Lenin takipçilerine terör uygulamalarını tavsiye ediyor ve bakın şöyle söylüyor. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkarmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. İnsanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır.
Ya bunlardan şunu anlıyoruz.
Yani istemeden de olsa buna zemin hazırlamış oluyor bu kardeşlerimiz. Çünkü, o yüzden çok dikkat etmeleri lazım.
Çünkü Allah'a inanmıyorlar. Hatta biz bazı videolar gösteriyoruz. Haşa namazla ilgili dalga geçiyorlar.
Evet.
O şekilde. Buradan da Allah'a inanmadıklarını anlıyoruz. Yani insan öldürmeyi bir ibadet olarak kendi görüşlerinde görüyorlar aslında.
Evet. Evet hocam.
Evet, Darwinizm yani özetle bir kere mutlaka komünizme gider. Yani bu alıntılar, bu fikirleri çok net olarak ortaya koyuyor. Çünkü Darwinizm'e göre canlılar dünyasında gelişmeyi sağlayan itici güç çatışmadır. Evet. Yani Darwin bunu savunuyordu. Güçlü olan ayakta kalır, zayıfı ezer, yok eder. ve böylece hayatta kalabilir ve gelişir. Yani çatışmayla ilerler mantığını getirmişti.
Hocam bir de hep çok ilginçtir ki hepsinin bahaneleri de şu. Kardeşimiz az önce söyledi Ender. Hani hepsi bir önceki. Mesela PKK yıllarca işte insanı öldürmüş, işte ırkçılık yapmış falan. O, kendini savunmadaki düşüncesi de şu. Ben bir şey yapmadım. Ben Lenin'in söylediğini yaptım. Lenin ne diyor? O da ben Darwin'in söylediğini yaptım. Bir şey yapmadım diyor yani. İnsan öldürmekteki buna ibadet diye açıklama yaptığı düşüncelerinde sadece Lenin bunu söyledi. Kitaplarında böyle yazdı. Bize de böyle direktif geldi. Ben de bunu yaptım diye kendini savunuyor. Böyle saçma teorinin ürünleri işte.
Bilimsel olduğu
iddia ediliyor. Ya kaçınılmaz olarak oraya gidiyor. Yani bir Darwinist komünizmi duyduğu anda komünist olur hemen. Hocamız diyor yani mesela anlattı geçenlerde onların ruh halini. Bir adam dedi 5 dakika böyle iman zayıf olan yani bilgisi olmayan böyle Darwinizm kulaktan dolma biliyor. Hemen komünist olur. Çünkü Darwinizm zaten onu söylüyor. Bu diyor doğanın diyalektiği diyor. Çatışma diyor ilerlemenin itici gücüdür diyor. Plekhanov ne diyordu? Marksizm diyor, Darwinizm diyor toplumlara uyarlanmış halidir diyor. Sosyal bilimlere uyarlanmış halidir diyor. Komünist de diyor ki bak sen Darwinizm var bu bilimsel bir gerçek. Bunu diyor topluma uyarladığında diyalektik materyalizm adı altında bu da doğanın diyalektiği diyor. Bilimsel diyalektiğin bilimsel kanıtı bu diyor. Bunu diyor diyalektik materyalizm olarak diyor madde zıtlıklar içinde gelişir tarihsel materyalizm. Topluma uyarladığın anda bu komünizmdir. Yani kaçınılmaz olarak komünizme gider. Komünizm duyduğu anlar kabul eder onu. Çünkü Darwinizmi kabul ettiğine göre komünizm niye kabul etmesin? O zaten onun temelinde oluşmuştur. Yani komünizm, Darwinizm temeline oturur. Ve toplumun diyalektiğidir o değil mi? Sınıflar arası çatışma fikrini ortaya koyar. Bu da ilerlemenin temelidir diyor. Proletarya diktatörlüğü olacak diyor. Bu çatışmanın itici güç olduğu toplumda. Al bunu diyor, toplumu uyarla diyor. Bu olacaktır diyor. Dolayısıyla Darwinizm ortadan kalktığında komünizm olmaz.
Evet.
Komünizm olmadığı yerlere PKK olmaz. İnşallah. Onunla ilgili bir filmimiz vardı. Evet. PKK ile ilgili. Onu izleyelim inşallah.
İnşallah.
Hazırsa eğer.
PKK Marksist, Leninist, Stalinist ve Komünist bir örgütlenmedir. Bugün ülkemizin güneydoğusunda yaşanan PKK terörü gerçekte komünist terörün ta kendisidir. Bölücü örgütün elebaşı sözlerinde bu durumu açıkça belirtir. Örneğin bölücü örgütün elebaşı 13. kuruluş yıl dönümü mesajında şunları söyler. Sosyalizm yıkıldı, komünizm yıkıldı diyenlere en iyi cevap olarak tam tersine komünizmin en güçlüsü, en doğrusu, en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir diyoruz. Bölücü örgütün elebaşının 1 Mayıs 1982 tarihli konuşması da PKK'nın Marksist ve Leninist bir örgüt olduğunu çok açık ifade ettiği çok sayıdaki konuşmasından biridir. Ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan bilimine Marksizm, Leninizme dayanmak zorundadır ve dikkat edilirse bizim varlık nedenimiz tümüyle bu gerçek etrafında oluşmuştur. Eğer o aşiret duvarları, o feodal çitler aşılmasaydı, modern düşünce, en devrimci düşünce olan Marksizm, Leninizm kafalarımıza oturmayacaktı.
Adamlar da söylüyor, bizim partimiz Komünist Partisi diyorlar. Ve bütün parti düzlüğünde komünizmin bütün kuralları açıklanıyor, izah ediliyor. Gece gündüz her defa komünist propaganda yapıyorlar.
Bölücü terör örgütü her eylemi, her sloganı ve her bildirisiyle komünisttir. Örgütün kuruluş kongresinde yer alan ve örgütün internet sitesinde göze çarpan ifadeler, Marksizm'e olan sadakatlerini net olarak ortaya koyar. Marksist-Leninist teori çok iyi özümsenmelidir. Önder kadrolar sık sık Marksizm'e müracaat etmeli, Marksizm'in uygulanmasını başlangıç şekli yapmak için bu öğretiyi gerçekten özümsemeliler. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız. Mutlaka böyle bir öğretinin temsilcisi olarak, böyle bir öğretinin savunucusu olarak, bunun en önemli koşulu olarak bulunulan ülkenin siyasal iktidar meselesine uygulayarak, mevcut iktidarı parçalamada bir araç olarak, bir eylem kılavuzu olarak kullanarak üzerimize düşeni yapacağız.
PKK terörü bugün Türkiye'de dünya tarihinde önemli komünist ayaklanmalarından birisidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist ayaklanmasıdır. Marksist-Leninist, Stalinist bir ayaklanmadır.
Örgütün Marksist-Leninist bir yapıda olduğu, gerek savcılık iddianamelerinde, gerek MIT raporlarında, gerekse mahkeme kararlarında sabittir. Hatta örgütün uzun yıllar kullandığı bayrağında komünizmin en bilinen simgesi olan orak çekiş motifinin yer alması bile konunun ispatı için yeterlidir. Bu amblem daha sonra strateji ve taktik değişikliğine giden örgüt tarafından değiştirilmiştir. Bölücü örgütün elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın ideolojik temelinin Marksizm ve Leninizme dayandığını bir diğer sözünde şöyle belirtir. PKK Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Lenin 1900'de neyse, ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Reel sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum.
Apo Lenin'in dediğini yapıyor adam. Güneydoğu'da komünistler Lenin'in dediğini yapıyor. Dine uyguluyor. Yani Marksist Leninist dinin ibadetini yapıyor adamlar. Olay bu.
Bölücü başı Öcalan, milyonlarca kişinin katili olan eli kanlı komünist liderlerden de övgüyle bahseder. İşte proletaryanın kahramanları Marx ve Engels. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao. Ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve enternasyonalist kahraman. İnsanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlendiren ve halk ordusu denilen orduları ortaya çıkaran bu büyük kahramanların insanlık tarihindeki yeri gerçekten büyüktür. Bölücü örgüt elebaşı da tıpkı hayran olduğu komünist liderler gibi acımasızca şiddet ve terör uygulamaktadır. Çünkü ideolojilerini dayandırdıkları komünizm, Marksizm, Leninizm ve Darvinizm bunu emretmektedir. Lenin terörün komünist ideolojinin ayrılmaz parçası olduğunu şu sözleriyle açıkça dile getirir. Bizim ilgilenmekte olduğumuz olgu silahlı mücadeledir. Bu mücadele bireyler ve küçük gruplar tarafından yürütülmektedir. Silahlı mücadele birbirlerinden kesin kes olarak ayrılması gereken farklı iki amaca yöneliktir. Önce bu mücadele kişilere, liderlere ve ordu ve polisteki görevlilere suikast yapmayı amaçlar. İkinci olarak hem hükümete ait hem de özel kişilere ait para kaynaklarına el koyar.
Yani tabii ki diyor her yeri bombalayacağız, adam öldüreceğiz, kan akıtacağız diyor. Komünizmin gereği bu değil mi diyor.
Bir diğer sözünde de Lenin, terörün ve anarşinin komünizm için ne kadar vazgeçilmez olduğunu şu ifadelerle açıklar. İlkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Terör, çarpışmanın belli bir anında, askeri güçlerin içinde bulunduğu belli bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar ve hatta zorunlu savaş yöntemlerinden biridir.
Lenin ne diyor? Marksizmin uygulanması için, Leninizmin uygulanması için tek yol vardır diyor, bir tane yol. Terör diyor. Şiddet. Devrimci şiddet diyor, yani komünist şiddet. Terör olmadan komünizmin dünyaya yayılması mümkün değildir diyor. Şiddet olmadan yayılması mümkün değildir diyor. Yani polisi, jandarmayı öldürmedikten sonra, karakolları bombalamadıktan sonra, bankaları basıp yağmalamadıktan sonra, zenginlerin evine girip onları katledip paralarını el koymadıktan sonra, proletarya diktatörlüğünü asla oluşturamazsınız diyor adam. Proletarya diktatörlüğünün tek yolu, komünizmin gelişmesinin tek yolu, Marksist bir hareketin, komünist bir hareketin gelişmesinin tek yolu terördür diyor. Aksini yaparsanız diyor, Marksist-Leninist çizgiden sapmış olursunuz diyor.
PKK terörist olarak yetiştireceği kişilere öncelikle diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temeli olan Darwinizm eğitimi vermektedir. Burada bir etnik hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. Kürt milliyetçiliği görüntüsü tamamen bölge halkının gözünü boyamaya yöneliktir. Bu nedenle bütün Türkiye'de anti-Darwinist, anti-materyalist antikomünist çok güçlü bir fikri propaganda şarttır. Darwinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz. PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.
Bir tane çözüm vardır. Antikomünist, antistalinist, antimarksist bilimsel çalışma. Bu yapıldığında komünistlerin şah damarı koparılmış olur. Beyni dağıtılmış olur. Çünkü bu bir inanç meselesi bu. Bir ideoloji meselesi. İdeoloji diye karşı çözüm nedir? İdeolojinin ortadan kaldırılmasıdır. Değil mi?
Evet hocam. Inşallah.
İdeoloji ortadan kaldırılmadığında anarşi terör devam eder. Tek çözüm o beynin, o inancın ortadan kaldırılması. Adamların öldürülmesi değil. İnancın ortadan kaldırılmasıdır. İnancın ortadan kaldırılması için de bilimsel çalışma gerekiyor. Anti-Marksist, anti-Leninist, anti-Darwinist bilimsel çalışma kökünden halleder ve bitirir. Kısa sürede de konu hallolur. Abdullah Öcalan'a çözüm arıyorlar. PKK şunu yapıyor, bunu yapıyor, nasıl yapacağız? Kardeş mesela 100 tane hastalık varsa tek bir ilaçla hepsi bitiyor bakın. Tek bir ilaçla konu hallolacak. İnşallah. Yani Türk İslam Birliği ilacını aldıklarında bütün bu 100 tane hastalık bir anda ortadan kaybolacak.
PKK'ya çözüm, Darwinizmin, materyalizmin ve komünizmin bilimsel yöntemlerle yerle bir edilmesi ve Türk İslam Birliği'nin bir an önce kurulmasıdır.
Evet, gerçekler çok açık. Özetle, yani Darwinizm bir kere bilimsel olarak tamamıyla geçersiz. Yani bütün iddiaları en temelde proteinlerin oluşmasının imkansızlığı zaten bitiriyor. Çok evet. Net bir delil. 350 milyon tane fosil yaralışı ispatlıyor. Evrimi kesinlikle yalanlıyor. Yani evrim her yönden çöktü. Evrim çöktüğü için komünizmin geçerliliği kalmamış oluyor. Yani evrim ortadan kalktığı anda komünizmin dayandığı hiçbir şey yoktur. Temeli olmayan bina olmaz. Bina havada duramaz. Mutlaka bir temeli olmak zorundadır. Değil mi? Toprağın içinde temeli olacak. Darwinizm kalkınca komünizm de ortadan kalkıyor. Yani doğanın diyalektiği yok. O zaman diyalektik materyalizm yok ki. Kaldı ki materyalizm de Big Bang ile birlikte geçersiz olduğu kesin olarak ispatlandı. Yani materyalizm iddiası maddenin sonsuzdan beri var olduğu ve mutlak olduğu, onun dışında haşa bir yaratıcının olmadığı
kuantumla
kesin olarak tabii ortadan kalkıyor. Maddenin aslı bunların hepsinin üstünde zaten artık yani hocamızın anlattığı. Dolayısıyla bilim Darwinizmi, komünizmi, diyalektik materyalizmi kesin olarak yalanlıyor. Bunun sadece çok net olarak anlatılması gerekiyor. Devlet okullarındaki Darwinizm tek yanlı öğretilmesine bir son verilmesi gerekiyor. Çünkü bilimsel olarak geçersiz bir dogma, yani bir pagan din nasıl dayatılabilir okullar? Devletin bunu yapmaması gerekir. Eğer Darwinizm okutulacaksa mutlaka onun bilimsel geçersizliğiyle, gerçek bilimsel delillerle anlatılması gerekir. Mutlaka yani proteinin neden imkansız olduğu oluşmasının anlatılması gerekir. 350 milyon tane fosil var ve bunların hepsi birdenbire ortaya çıkıyor. Ara geçiş formu yok. Dolayısıyla Darwinizm geçersiz, bunun da anlatılması gerekir. Ancak o takdirde de PKK ortadan kalkar. Hep birlikte gördük.
Evet.
Ve vahşet ortadan kalkar. Nitekim o dönemde yaşıyoruz. Allah razı olsun. Hocamızı Allah muazzam bir zafer verdi.
Maşallah.
Mehdiyet'in zır ve gölgesi bütün dünyayı kapladı şu anda.
Maşallah.
Her yerde maşallah. Dinin hakim olduğunu görüyoruz. Dawkins de bunu kabul ediyor. Evrimciler işte saklanıyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar. Dünya çapında yerle bir oldular.
Maşallah.
İnşallah İslam'ın güzel ahlakının, gerçek demokrasinin, sanatın, bilimin hakimiyeti altın çağa çok yaklaştı Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Şimdi programımıza Mehter Marşı'yla son verelim inşallah. İnşallah. Değil mi? Allah'ın
herkesin
izniyle.
İnşallah.
Evet, o dönem bugün geliyor, altın çağ geliyor inşallah.
İnşallah. Bugün de programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diyoruz. Mehter Marşı'yla da programımızı kapatalım inşallah.
İnşallah.